Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Tuna Ansaftır.
Merhaba, ben Erdi Özvar.
Uzun bir aradan sonra ikisi bir de tekrar birlikteyiz. İlk haberim ise aslında hepimizin dileklerinden bir tanesi. Hepimizin dediğim biraz abartılı mı oldu? Roaming'in tamamen ücretsiz hale gelmesi.
Evet, yurt dışına çıkanlar açısından.
Evet, yurt dışına çıkan birçok insanın aslında en büyük sıkıntılarından bir tanesi budur arkadaşlar. Yurt dışına gittiğinizde cep telefonunuzdaki paketleri kullanmak isterseniz eğer inanılmaz yüksek tarifelerle karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü sadece bu tarifeler, yani uygun fiyatlı konuşma, internet bağlantısı gibi şeyler ülkemizde geçerli oluyor. Yurt dışında megabaytına 1 lira gibi böyle değişik değişik para fiyatları istendiği zamanlar olabiliyor. Şimdi Avrupa Birliği bir karar aldı ve Avrupa Birliği üyeleri arasında roaming ücreti alınmayacak artık. Bir Avrupa Birliği vatandaşıysanız hangi ülkeye giderseniz gidin ülkenizdeki paketten konuşabileceksiniz. Aslında ülkemizde de çok uzun bir zamandır işte Vodafone, Turkcell gibi operatörler belli sınıftaki müşterilerine, yani işte red tarifesinde yüksek tarife kullanıyorsan ya da Platinum gibi Turkcell tarifesi kullanıyorsan bunu yapıyorlardı. O rahatlığı yaşayabiliyordu.
Tam olarak böyle yapmıyorlardı ama yani sonucunda Turkcell tarafında mesela ya belli bir miktar ücret ödemen gerekiyor Türkiye'deki tarifeyi de yurt dışına kullanabilmek için. Ya da bazı tarifelerde ücret ödemiyorsun ama işte 7 gün için 10 gün için kullanım müsaadesi veriyor.
Evet, şimdi sınırsız bir hak tanındı Avrupa Birliği vatandaşlarına ki Türkiye'de bazı operatörler tarafından kapsam alanına alınmış. Güzel bir uygulama. Yani umarız Türkiye'nin dahil olduğu tüm dünyada bir çözüm gelir bunda.
Aslında gelmesi de lazım bence. Çünkü artık teknolojinin geldiği noktaya bakıldığı zaman yani megabayt başına o fahiş fiyatların olduğu dönemin çok daha geride kalması gerekiyordu çok önceden bana kalırsa.
Şimdi orada şöyle bir şeyin altını çizmişler yalnız. İnternet tarifelerini tam böyle sınırsız kapsamıyormuş. Yapılan hani anlaşma ve bu sınırların kaldırılması. Konuşma ve mesajlaşmayı kapsam altına almışlar. İnternet paketlerinin de operatörler tarafından sınırlanabileceği söyleniyor ama çağımızda da Avrupa Birliği nasıl böyle bir şey yapmış anlamadım. Yani konuşmayla SMS zaten en az kullanılan şeyler. Yurt dışına gittiğinde. Evet, giderek de azalıyor. Bence sadece datayı serbest yapıp gerisini paralı yapsalar yani da o da olurdu yani.
Orada mesela başka bir detay daha var. Yani sonucunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde o ülkenin vatandaşı olarak başka bir ülkeye geçtiğin zaman da mesela kendi ülkende ödediğin ücret ödemeye devam edeceksin. Yani
evet,
onu kullanırken işte Almanya'dan Fransa'ya gittiğin zaman Fransa gibi değil. Orada da operatörlerin kendi ülkelerindeki özel tarifelerin birbirini etkilememesi de hedeflenmiş gibi görünüyor. Zaten aslında birkaç yıldır konuşulan bir konuydu bu. Düşünsene, insanlar farklı ülkeleri gezerken pasaport ya da vize gibi ihtiyaçları olmadan gezebiliyorlar. Orada ikame edebiliyorlar kendilerini ya da başka şeyler olabiliyor ama mobil kullanıma geldiği zaman dur burada ekstra ödeme yapmak zorundasın gibi şeyler biraz tuhaftı. Avrupa Birliği'nin oluşum ruhuna da aslında aykırı olan bir durumdu. Avrupa Birliği vatandaşları bundan istifade edecekler. Tabii bizim de Avrupa Birliği için görüşmeler sürüyor. Yine bir şeyde bazı şeyler daha görüşülecek herhalde yakın zamanda. Umarım en azından onun içerisinde bu tür şeyleri katabilirsek.
Evet.
Oraya giden ya da iş ya da belki eğitim vesilesiyle oraya giden Türk vatandaşları da en azından bu tür durumlarda mağduriyet yaşamaz. Çünkü zaman zaman böyle konular gündeme gelebiliyordu. Belki hatırlarsınız, haberlere konu olmuş. Bir İngiliz turist Türkiye'ye geldiğinde bulunduğu otelde dizi izleyeceğim deyince milyarlarca yıllık bir fatura ortaya çıkmıştı. Böyle üzücü tablolarında önüne geçmiş olduğunu en azından.
Bu arada 16 çekirdekli işlemciler yaklaşıyor AMD tarafında. Heyecanla bekliyoruz. Zaten çeşitli anakartların inceleme videolarında sitemizden ulaşabilirsiniz şuna. Threadripper serisi işlemciler için. Gerçekten herhalde AMD'nin Ryzen'la yaptığı çıkışta böyle üstüne bir basamak daha koyacak önemli bir aşama olacak.
Ya ben orada önce şunu söyleyeyim. Bu Tayvan'da lansmanı yapıldığında yani işlemci sıcak sıcak görebildiğimiz ilk lansman aslında Tayvan'da yaptı AMD Computex etkinliği esnasında. Ben de orada video çektim, yayınladım. Benim çektiğim videoda işlemcinin arka kısmında bariz bir şekilde görülüyor. Ben AMD CEO'su elinde tutarken işlemci arka tarafa geçip arkadan da biraz görüntü alayım dedim. Son 2-3 gündür de işte işlemcinin arkasında böyle olacak falan diye yurt dışında bayağı haber var. Demek ki biz o kısmı yeteri vurgulayamamız.
Evet.
Zaten bize bir aydır var. Herhalde Temmuz sonu ya da Ağustos'un ilk haftası içerisinde resmi olarak satışa çıkacak işlemciler. İşte 16 çekirdek tepe modellerden bahsediyoruz ama alta doğru 14, 12, 10 gibi de gidebilir farklı modellerde. E3 kapsamındaki tabii özel durum Dell'le yapılan özel işbirliği.
Evet.
Orada Dell'den de ziyade aslında Dell'in alt iştiraki olan Alienware tarafının özel bir işbirliği var.
Burada çünkü sadece belli bir süre Dell'e ve Alienware'e özel alacak oyuncu bilgisayarlarında.
2018 başına kadar aynen. Markalı bilgisayar olarak Dell tarafında çok eminim. Yani Dell marka bilgisayarlarda belki olmayabilir ama Alienware'in masaüstü bilgisayarlarında Threadripper işlemciyi göreceğiz. Örneğin HP'nin Omen'in de ya da bazı büyük Lenovo'nun Legion serisi masaüstü bilgisayarlarında 2018'e kadar bu işlemciler olmayacak. Böyle bir özel anlaşma yapılmış durumda ki Alienware'in Türkiye'deki popülerliği çok yüksek olması da özellikle Amerika pazarı açısından çok önemli bir marka.
Evet.
Ama bu şey demek değil. Tabii ki son kullanıcı bilgisayar toplamak isteyenler marketten, piyasadan işlemci bulup kullanabilecekler.
Bu arada ülkemiz için güzel bir haber var. Vestel, Toshiba'nın TV bölümü için teklifini sunmuş. Ne kadar bir teklif sunulduğu şu anda gizli olduğu için açıklanmıyor. Toshiba 1-1,5 aylık süreç içinde cevap verecekmiş Zorlu'ya. Zaten Avrupa'daki isim hakkı Zorlu'daydı.
Pazarlama hakları da Zorlu'da.
Evet, Toshiba'nın. Şimdi tüm dünyada bu hakka sahip olmak istiyorlar ve yaklaşık olarak TV satışlarında 5 ile 6 milyon arasında bir değişim söz konusu olacakmış.
Benim burada merak ettiğim tabii şimdi bu anlaşma kapsamı Toshiba'nın teknolojileri, görüntü işleme tarafındaki kullandığı metotlar, algoritmalar, yöntemler, bunların hepsi Vestel'e geçecek mi?
Geçerse, bence geçer.
Geçmesi de gerekiyor zaten. Evet. Geçmeli de bence. Geçerse eğer Vestel tarafında muazzam bir gelişim görebilir. Çünkü Japonların o taraftaki mühendislik yeteneklerini, özellikle görüntü işleme tarafındaki kabiliyetlerini göz ardı etmemek gerekiyor. Umarım Vestel olur. Sonucunda uluslararası arenada Vestel'in daha, özellikle Zorlu grubun daha fazla bilinildiği anlamında bence çok yardımcı olabilir. Diğer taraftan tabii Toshiba'nın düştüğü durumu da konuşmak gerekiyor. Amerika'daki nükleer santral operasyonu krize girince Vestel operasyonu işte televizyon bölümünü başka bir firmaya satmaya çalışıyorlar. Bellek tarafının ne olacağı aşikar. Japon devleti satmak istemiyor.
Yarı iletken kısmında aslında aşağı yukarı bir karar verildi. Japon-Amerikan ortaklığı konsorsiyumda kalacağı açıklandı. Yarı iletken kısmının.
Benim
o çok
burada,
tartışmalı.
Benim gördüğüm burada bir haber var. Japon'dan hala özellikle yabancı bir ülke şirketine satılmasını istemediği konuştu ama tabii
işte o yüzden Japon-Amerika konsorsiyumu işte orada ağırlık kazanmış. Çünkü Apple'ın bile tek başına ona talip olduğu falan konuşuluyor.
Ya Apple Foxconn üzerinden özellikle almak istediği konuşuluyor. Kaldı ki aslında özellikle bellek tarafında zaten bir Japon-Amerikan ortaklığı var. Çünkü Nant Yonga'sı üretiminde Toshiba'nın en büyük ortağı SanDisk. SanDisk de zaten Western Digital satın almıştı bir süre öncesinde. Zaten Western Digital dolayısıyla sürekli manipüle etmeye çalışıyor orada. Satacaksa bana satılsın, başkası almasın tarzında. Bekleyip görmek lazım. Sonra 20-25 milyar dolarlardan bahsediliyor. Yani bugün dünya ekonomik koşullarında da herkesin hemen adayınca alabileceği bir finansal küçüklükte değil aslında bakıldığı zaman. Bakalım, bekleyip göreceğiz ama bir devin nasıl şuradan şuraya geldiğini de aslında gösteren ekonomik anlamda en azından gelişmelerden bir tanesi bence.
Evet, Amerika'da nükleer santral yapmayacaksın demek. Buradan sonra çıkartıyoruz ki ben hep söylüyorum yeri geldikçe. Discovery'de bununla ilgili çok güzel bir belgesel var. Amerika'da neden nükleer santraller eskisi gibi hızlı bir şekilde yapılamıyor? Firmalar neden iflas ediyor diye. Yıllar önce çektikleri belgeselde de Amerika'da nükleer santral yapma işine girip iflas eden firmalarla ilgili bir belgesel çekmişler.
Ya zaten işin komik tarafı şu. Toshiba gibi onlarca farklı iş kolunda olan bir firmanın büyük oranda o tarafa bağlı olarak tüm finansal vizyonunu koymuş olması ilginç. Ama tabii bu sadece Toshiba ile ilgili. Japon ya da pek çok şirket bugün aslında ileriyi görememenin sıkıntısını yaşıyor zaten finansal olarak.
Bu arada Microsoft bir parmak izi okuyuculu yeni klavye duyurdu. Bu klavyenin en büyük özelliği Apple'ın
bayağı benziyor.
iMac Pro ile duyurduğu klavyeye inanılmaz büyük benzemesi. En büyük artısı ise hem kablosuz, hem kablolu çalışabiliyor, Bluetooth'dan kablosuz bağlantı sağlıyor. Üstünde bir parmak izi okuyucu var.
Bir de macOS'a da uyumlu.
Evet.
Yani oraya herhalde atılmak istemişler bir şekilde tasarım olarak da. İsmine de modern demişler.
Evet ama bence bu klavye zaten vardı adamlarda. Yani sadece duyurusu biraz geç kaldı.
Bir de parmak izi okuyucusunu geç keşfettiler. Yani ilk böyle çıktığı zaman kimsenin haberi yoktu. Bir anda böyle gündem oldu.
Hani ama parmak izi okuyucusu var diye haber gördüm. Bakıyorum klavye, parmak izi okuyucusunu göremiyorum. Tuşun üstüne gizlemişler. Müthiş bir tasarım var aslında orada.
Ya onu güzel düşünmüşler de daha öncesinde aşağı yukarı benzer tasarımda. Her ne kadar Apple'a çok benzemese de yine böyle beyaz gri, böyle uzay teması ağırlıklı klavyeleri vardı. Hani parmak izi okuyucusu açıkçası ne alanlarda ne kadar kullanacak, ne kadar işimize yarayacak ona bakmak
yani
lazım.
Windows'a hızlı giriş için ideal oluyor ama pin girmek yani de evet, hızlı bir şekilde yani yapılabilen bir işlem aslında. Çok kötü değil ama tabii ki daha güvenli pin girmeye
gidiyor.
Her zaman için öyle bir avantajı var. 129 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Yanına modern mouse da istersen
50 dolar.
Dolarmış. Fiyatı aslında çok da kazık değil ama ben flat klavye kullanamıyorum. Yani benim bileklerimin kesinlikle bir şeyin üstünde olması lazım. Rahat etmiyor masaya çok değdiği zaman.
Biraz da alıştık herhalde mekanik klavye kullanmaya.
Yani mekanik klavye alıştıktan sonra zorlar.
O hissiyatı vermiyor.
iMac klavyene baktım, onda da aslında bir şey var. Düz gibi görünür ama meyili vardı, yukarı yükselir böyle. Ben de aynı şekilde yani çok düz olduğu zaman
kullanılmıyor değil mi? Yani bir de mekanik klavye alıştıktan sonra arkadaşlar gerçekten bunlar çok garip geliyor. Geri böyle beslemesi yokmuş gibi falan geliyor.
Basmamışsın gibi hissediyorsun.
Mekanik klavye birinci nesil Daktilo gibi.
Tak tak tak böyle. Bu arada Xbox One X 7 Kasım'da çıkıyormuş ve 500 dolarda fiyatı varmış. Ne diyorsunuz fiyatına?
Bence mantıklı bir fiyat. Yani o seviyede oyun oynatıp 4K çözünürlükte kim oyunda 30 kim oyunda 60 hep sevecek ama hani donanıma oranla oynadığımız oyunların aşağı yukarı aynı seviyede bir bilgisayarda oynamaya çalışsak kesinlikle 500 dolar alamayız o sistemi.
Gerçekten bence de
o yönüyle avantajlı. Ancak şöyle bir şey var. Xbox tanıtımıyla birlikte gösterilen oyunlara baktığımız zaman işte Metro Exodus tarzı birkaç tane grafik anlamında çok iyi oyun olmasına rağmen çoğunlukla böyle çok rahat bir şekilde PS4 Pro'da da 4K 60 FPS oynanabilecek türde basit grafikli oyunlarla tanıttılar. Hani o yönde biraz belki eksikliği olabilir oyun ya konusunda.
Şimdi orada şöyle bir ayrıntı var aslında. Bunu da konuşmak lazım. Şimdi Microsoft mesela kendine özel, Xbox'a özel çok fazla oyun tanıtmadı. Hatta yok gibi bir şeydi. Çünkü
yani Forza var. O kadar.
Evet, PC'de de oynayacaksın. Yani Forza'yı bile PC'de de oynayacaksın sonuçta. Artık konsola özel oyun diye bir şey kalmadı Microsoft kısmında ama acaba konsola özel oyun devri kapandı mı kapanmadı mı bunu konuşmak lazım. Şimdi PlayStation 4'e bakalım. Kendine özel oyunlar bir onu buldu mu?
Vardır.
Saymaya kalksan 10 tane işte Uncharted yani. Falan ama ilk aklına gelen oyun ne oluyor şu an? Uncharted diyorsun
Uncharted,
değil mi?
İşte God of War dersin.
Evet, God of War hala çıkmadı. 2018 deniyor.
2018'in ilkbaharında gelecek.
Evet, PlayStation 4 için The Last of Us deniyor. The Last of Us aslında PlayStation 4'ün değil. Şimdi, 3'ün oyunuydu. Şimdi The Last of Us 2'yi konuşuyoruz.
PlayStation'a aslında baktığımız zaman hep konsolun ömrünün sonlarına doğru güzel oyunlar hep geldiğini gördük. 3'te de öyle oldu. 4'te de büyük ihtimal öyle olacak
şimdi
artık.
Şimdi benim gelmek istediğim nokta şu. Konsol sahipleri böyle bir şapkayı çıkartıp önlerine koyup şunu düşünsünler. Konsola sahip oldukları şu 3 senelik dönemde en çok hangi oyunu oynadılar?
Yani.
PC sahiplerinin oynadı oyunlar. Yani
büyük ihtimal öyle.
Genel olarak tüm platformlarda çıkmış. Herkesin tepe tepe oynadığı oyunları oynadılar. En son mesela PlayStation 4 sahipleri şey diyebilirler. Horizon Zero Dawn oynuyoruz biz falan diyebilirler. Her yıl bir tane çıkıyor evet. Allah razı olsun firmadan. Bir tane oyun veriyor yani öyle bir.
Ya belki yani belki bir tercih sebebi olarak hani hile konuları olabilir. Çünkü PC'de çok daha fazla hile olacak. Yani rahat oynamak isteyenler belki tercih
ama
edebilir.
Ama günün sonunda ne oldu? Battlefield oynadılar. Call of Duty oynadılar. İşte bir Destiny vardı. O zaten Xbox'a da vardı. Yani anlatabiliyor muyum? PlayStation tarafından baktım. Hep multiplatform oyunlar. Microsoft'a diyor ki en çok bunlar oynanıyor. Ben konsantrasyonumu donanıma vereyim. Servis altyapısına vereyim. Zaten adamlar da PC'de çıkan oyunları 4K oynamak için benim konsolum aslında. Ben mantıklı bir yaklaşım olarak görmeye başladım.
Yani fiyat olarak da çıkması çok mantıklı geliyor o donanıma $500 ki zaten bir açıklamaları da vardı Phil Spencer'ın. Hani konsol kendini hani kâra geçirmiyor. Biz oyunlardan daha çok para kazanıyoruz.
Mesela şeyinde. PlayerUnknown Battlegrounds'u hemen duyurdular mesela. Bence çok büyük bir olay o.
Yani zaten PC'de potansiyelini gösterdi kendisini. İyi de ilgi gördü. Hemen aldılar.
Çok kötü bir oyuncuyum. Yani tırsa saklana saklana ilk ona giriyorum artık yerlere. O da ilk ona girer girmez.
Hepimiz öyleyiz.
Biri bulup öldürüyor tamam mı? Bazen yani bazı YouTube videoları izliyorum. Anam Call of Duty oynar gibi oynuyor. Bir çıkıyor 10 kişi falan alıyor yani.
Böyle o oyuna alışan herhalde diğer oyunları zor oynar. Çünkü aim sistemi falan çok acayip değişik.
Çok farklı. Çok gerçekçi aslında bana sorarsan. İnanılmaz da keyifli bir oyun. Bence konsola gelecek olması çok güzel bir şey.
Ya çok mantıklı bir hamle. PC'de özellikle çok optimizasyon sıkıntılarıyla boğuşuluyordu. Orada istediğin gibi rahatlıkla oynayabilirsin.
Tıkır tıkır oynayacaklar. İyi mantıklı bir düşünce. Bu arada hani Microsoft'un açıklamasına tunağın değindi. Biz zaten para kazanmayacağız One X'ten dediler onlar. Donanımı öyle vereceğiz kafa kafaya. Gerisinden kullanacak kazanacak. Umarım benim One X'te gördüğüm bir sıkıntı var.
Oyundan
o küçük kasa
bana.
Yok o küçük kasa 3K hani o kırmızı dediğimiz olaylara doğru
yani
gitmez.
Şu ana kadarki çıkmış olan Xbox'ların hepsinden de Xbox One ailesindekilerden daha küçük. Yani Xbox One S'ten de küçük. Hani o kadar donanımlı hakikaten ya da çok böyle sürekli diye hava üfleyen bir şey mi olacak? Çok mu ses çıkaracak? Bakalım nasıl olacak?
Zaten Forza'yı konuşmuştuk ama şunu söyleyelim. Forza 4K 60 FPS'e çalışacak Xbox'ta. Zaten Forza 60 FPS'yi her çözünürlüğe tutturabilecek bir oyun. Aslında detay seviyesi olarak muazzam değil yani çevre...
Zaten videolarını da izlerken de onu anlayabiliyorsun
az çok. Araçlara çok abanıyorlar ama çevre genelde orada yani şey kalıyor. Pek böyle beklentiye
biraz işte tanıtım videolarına biraz yağmur falan koymuşlar. Drive Club gibi böyle yağmurdan etkilemeye çalıştılar ama yine güzel olur.
Windows 10 için de duyurdular onu. İşte iyi bir benchmark olacak. Bir bakacağız o tarafta. Destiny 2 de Xbox One X'te 4K'da 30 FPS'te çalışacakmış.
Yani aslında beklenen bir şey. Şimdi çok insanlar vurguyu 4K 60 FPS üzerinden yaptı ama büyük yapımlar, iyi grafikler olan veya çevresi dolu olan oyunlar büyük ihtimalle hep 4K 30 FPS civarında görebileceğiz.
Öyle bir şey bekleyeceğiz. Belki 4K bile olmayacaklar ama önemli olan benim için zaten şu anda Full HD'de 60 FPS işte her şey sonuna kadar vurdurulmuş. Hatta yeri geldiğinde bazı kullanıcılar 120 Hz görmek istiyorlar. 120 FPS'e çalıştırsın bu konsolla. Zaten inan bana seçim kriteri olarak bayağı bir öne geçecekler.
Kesinlikle.
Bu arada Google'ın hakim konumu hep böyle gündem konusu oluyor. Ayda neredeyse bir kere bir ülkede Google'un hakim konumuna karşı bir ceza kesileceği falan konuşuluyor. Avrupa Komisyonu'ndan bu sefer bir haber geldi. Ve Google'ın özellikle e-ticaret platformları üstündeki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle şu anda Google'a 1 milyar euronun üstünde bir ceza kesileceği konuşuluyor. Avrupa Komisyonu'nun aslında hani müthiş bir rakam. Daha önce kestiği cezalara baktığımızda en müthişini Apple'a kesmişlerdi. 13 milyar dolarlık bir ceza kesildi ona. Ama o da ödemedi. Yani öyle bir durum söz konusu. Hala da ödemedi. Mesela Intel'e zamanında kesmişlerdi. 1 milyar dolarlık. Kestiler mi? Az kesmiyorlar. Hepsine böyle bir hakim konumdan
yani bir kamçı vuruluyor. Olduğu zaman herkes tabii ister istemez hakim pozisyonunda kötüye kullanma eğiliminde. Yıllar önce hep Microsoft gündeme geliyordu. İşte Internet Explorer'la ilgili zorlama yapıyor. İşte bilgisayarda standart kurulmaması gerekiyor. İlk kurulumda opsiyon çıkması gerekiyor. İnsan seçmesi gerekiyor tarzında. Google'un da zaten hakim olduğu ortada. Google'un söz konusu internet adında internet geçen herhangi bir konuda hakim olmadığını iddia etmek zaten bugün bilimsel yönlendirmenin tersine gider diye düşünüyorum. Ama tabii bir taraftan da şey tartışması da belki yani gündeme getirilebilir. Özellikle Amerika'nın geçen sene Volkswagen grubuna ciddi bir yüklenmesi oldu. Özellikle bu Tesla evet. ile yapıyor tarzında. Tabii ki ticari şirketler bunlar tekel olmanın sonucunda kötü niyetle bunu kullanmış olabilirler ama dönemsel bazda Volkswagen krizinden sonra önce Apple'a sonra da Google tarafına böyle bir cezanın uygulanıyor olması da ister istemez acaba bir Amerika-Avrupa çekişmesi var mı ticari anlamda diye de en azından şahsen beni düşündürmüyor değil.
Tabii ama şöyle bir durum söz konusu. Hani günün sonunda ceza kesiyorlar. Firmalar ne yazık ki bundan ders almıyorlar. O da var. Yani ben bu cezayı
olan o süreçte oluyor zaten.
Evet, caydırıcılığı olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Google'a mesela bir yıl süre vermişler. Google hiçbir şey düzeltmemiş o süreçte. Ellememiş yani. Demek ki kesilecek cezadan korkmuyor çünkü o süreçte çok fazla kazanmış. Bu arada ceza da firmanın o yılki gelirinin %10'una kadar kesilebiliyormuş maksimum. 9 milyar dolara kadar çıkabilir falan diyorlar cezanın miktarı ama yani adama %10'u 9 milyar dolar. Tabii ki firma için bir gider ama öyle bir hakim konum, öyle bir yıldırıcı politika, diğer firmaları bitirelim, biz tek olalım politikası izliyorlar ki korkmuyor adam. Ve ben burada şuna karşıyım. Mesela zamanında da neyi gördük Erdi? Intel firmalara özellikle MediaMarkt gibi satış yapan yerlere para vererek ekstra gücünü kullanarak AMD sistem sattırmadı. Burada ceza yedi. Tabii bu ceza ondan yediği ceza aslında. Bu milyar dolar oradan gelen bir ceza. Ama ne oldu? AMD ettiği zararla kaldı. Yani bu ceza gidip de AMD'nin cebine girmedi. Sen satamadın kardeş aldı.
Zaman kaybediyorsun abi. Sonucunda bugün yeni bir işlemci mimarisi geliştirmek sıfırdan başlarsan 4-5 sene sürüyor. Şimdi onu geliştirmek için finansal kaynağa ihtiyacı var. Arge kaynağına ihtiyacı var. Onu da 5 sene sonra ürünü geliştireceğin dönemde sattığın üründen elde ettiğin gelirle yapabileceğin bir durum. O tarafta tabii teknoloji bir de söz konusu. Hani bir bugün belki başka bir endüstri kolunda bir sene sonrası için belki plan yapabiliriz ama teknolojide bir sene kaybettiğiniz zaman çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor burada ister istemez.
Bir de adam en iyi işlemcini satamadı o dönem zaten.
Aynen öyle ama tabii burada bu tür ceza verici kurumlar bir taraftan bunları yaparken diğer taraftan da alternatifleri nasıl desteklerizin bence çözümünü aramak zorundalar. Çünkü Google'un hakim pozisyonu var. Sen bugün ceza kessen ödese bile yarın yine hakim pozisyonunda dolayısıyla. Bence alternatif geliştirme konusunda ki biliyorsun Avrupa Birliği de pek çok konuda alternatif geliştirmeyi sever. İşte bizim kendi uydu sistemimiz olması lazım. Bizim kendi sivil havacılık üretim merkezimiz olması
Uluslar,
lazım.
Uluslar Çinler havacılık. Yaptı onu ama Avrupa yapamadı dediğin gibi. Avrupa'da ne bir sosyal ağ var, i̇şte onları, ne bir arama motoru var, aktif kullanım.
Aslında pek çok konuda klişe oldu ama cezaların daha caydırıcı hale gelmesi belki biraz
i̇şte
etkili olur.
Ceza çünkü hani, bence zarar görene de bir şekilde yani, geri dönmeli.
Yani çünkü zaten milyar dolarlık firmalar hani 1 milyar dolar ceza kessen yarın yine yapmaya devam edecek. Ondan bir şey eksilmeyecek.
Evet. Öyle bir durum söz konusu. Ben de işte bakalım sonuçlar ne olacak? Sonuçta ceza kesinleşmemiş. Apple'da itiraz etmiş. Bize kesilen 13 milyar dolar ceza şeyi aşar diye. Avrupa Komisyonu'nun yetkilerini aşar böyle bir ceza olamaz falan diye. Bakalım neler olacak.
Apple'ın belgeler konusunda dediği bir şey var. Özellikle kendi ülkelerini eleştiriyorlar o konuda Amerika'yı. Şu an takip edilen vergi düzenlemeleri diyorlar, endüstri sanayi devriminden kalma diyorlar. Ben sonucunda Afrika'da kazandığım paranın vergisini Amerika'ya vermemeliyim diyor Apple. Ama tabii Afrika'da kazandığı paranın vergisini Afrika'ya da veriyor mu?
O da evet, tartışma konusu değil mi? Vatandaş veriyor vergi enteresan bir şekilde. Ürünü alırken vatandaştan peşin peşin alıyorlar, sonra firmaları kovalıyorlar böyle. Firmalar vermiyor. Bir şekilde kaçıyor.
Firmaların günün sonunda yaptığım şu oluyor arkadaş, benim ülkemde satmak istiyorsan üreteceksin diyor. Bak mesela Hindistan'da paşalar gibi üretmeye başladılar. Evet. Belki o tür yöntemlerden
bu arada Hindistan'da vergi sistemini biliyorsun değil mi? Cep telefonlarını falan olabildiğince basitleştirdi. Firmaların anlayabileceği hale getirdi. Peşin vergi anlayışına geçti. Orada da bakalım nasıl bir hani şey dönüşüm olacak. Türkiye'de de bence verginin sadeleşmesi lazım.
Geçen bir haber vardı sosyal medyada falan tartışıyor. Türkiye vergi sisteminin en karmaşık olduğu ülke diye bir şey vardı. Hakikaten bizim vergi sistemimiz herhangi bir muhasebecinin bile, iyi bir muhasebecinin bile içinden kolay kolay çıkabileceği seviyede değil. Belki dediğin gibi ortada sadeleştirme ve daha anlaşılır bir yapıya geçmek gerekiyor.
Bu arada bir haber var. Belki izleyenlerimizin birkaçının da böyle kulağına küpe olacak haberlerden bir tanesi. Deadpool'u Facebook'a yükleyip 5 milyon kişiyi izleten bir kişi FBI tarafından tutuklanmış ve 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaymış şu anda.
Bir de Facebook'a yüklemiş.
Evet.
Ve film çıktıktan 8 gün sonra falan yüklemiş de bir de yani artık yapımda çalışıyor muydu ne yapıyordu bilmiyorum ama yani açıkçası sadece buna değil başka noktalara da değinmek lazım. Çünkü pek çok şeyin hani orijinal içeriğin, lisanslı içeriğin, parayla tüketilmesi gereken içeriğin internette pek çok korsanına ulaşabildiğimiz noktalar var yani.
Abi YouTube'da da canlı yayında paylaşıyorlardı mesela. Yani. Fast and Furious son filmini
Tabii. Canlı yayında Erdoğan'a gösterdi. Aynen. Canlı yayında.
Sonra canlı yayın kaydını silse gitti ama illaki takip edilmesi lazım.
Ama bunların çıktığı dönemde gişedeyken daha izliyorduk biz. Öyle bir durum vardı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bence burada platformun da belli sorumlulukları olması lazım. Mesela bu Twitter ilk şeyi canlı periskopu koyduğunda en çok izlenenler
Lig
nelerdi?
Lig TV maçları işte.
Facebook'ta canlı yayında en çok neler izleniyor? Lig TV maçları izleniyor hala. Sizin de düşüyordur arada o zaman akışına. Benim çok düşüyor çünkü. Benim futbolla alakalı olmamasına rağmen takip ettiğim insanlar futbolla alakalı. Ve hemen beğenip onu izlemeye başlıyorlar. Yani. Görüyorum orada maçı. Şimdi burada platform da kazanacağını kazanmış. 5 milyon tık almış sonuçta oraya.
Abi şimdi mesela Facebook gibi şeylerde ne konuşuluyor mesela? Sen bir gönderine Facebook'ta reklam yapmak istersen Facebook sana diyor ki paylaşacağın resmin üzerine yazı var. Reklam için reklam olabilir. Ben sana bunu şey yapmam.
Evet.
Kendi reklam sisteminde böyle sistemleri geliştirirken diğer içeriklerde mesela sorumluluğu kabul etmiyor. Böyle engeller de geliştirmiyor mesela. Sonucunda şöyle bir gerçek var. Emek harcanmış. Tüm böyle telif hakları olan içeriklerin ya parayla alacaksın ya da korsana girmeyeceksin. Ha, burada şeyi tartışabiliriz. Fiyatlar erişilebilir mi değil mi? Herkesin ulaşabileceği seviye ayrı konu ama bu boyuta girdiği zaman ben de seninle aynı fikirdeyim. Paylaşan kadar paylaşma izni veren platformun da bir şekilde cezalandırılması gerekiyor ki yarın öbür gün bunlar bir daha vuku bulmasın yani.
FIFA 18 için yeni tanıtım videoları yayınlandı E3'te beraber ve kullanıcılardan gelen tepkilere baktığımızda hepsi çok beğenmişler.
Evet yani oyun zaten belli bir temel üzerine yıllardır geliştirildiği için artık gitgide daha kusursuz olmaya doğru oynuyorlar. Ben özellikle Alexander'la ilgili modu çok beğendim. İlk oyuna yani geçtiğimiz seneki modda o kadar fazla seçenek yoktu. Birkaç tane 4-5 futbolcuyla sadece oyun alanında görüşebiliyordun. Bu sefer bayağı televizyon programlarını işin içine katmışlar. Gerçekte de efsane olmuş futbolcular işte Thierry Henry falan senin performansını yorumluyor gibi durumlar var. Bu kadar interaktivite içinde bu mod çok daha iyi bir yere gelebilir. Çok daha seyir zevki, keyfi artacaktır. Onun dışında da daha çok ikili mücadelelere ve oyuncuların üzerindeki yani o hareket animasyonlarına daha çok vurgu yaptılar. Yine üstüne koyarak gelecektir. Yine oynayacağım yani.
Adamlar artık yani geliştirecek şeyi bıraktılar. Top fiziğini falan anlatmıyorlar. Daha çok işte daha gerçekçi nasıl yaparız diyorlar ama bugün gerçek anlamda eğer sizin oyun oynadığınızı bilmeyen bir adam oturup baksa FIFA'ya 17'yi bile 16'yı bile gerçek futbol maçı zannediyor artık.
Aynen.
Yani sahneleriyle falan gerçekten adamlar farklı bir noktaya geldiler. PES'i konuşan kalmadı neredeyse.
Ya PES artık çabalıyor ama yani nereye? Çırpınıyor diyelim daha çok. Bataklıkta çırpınıyor gibi bir durumu var.
Bu arada Need for Speed Payback'in videoları için ne diyorsunuz oyun fragmanları? E3'te bence benim de en keyif alarak izlediğim videolar arasındaydı onlar.
Ya çok eğlence düzeyi yüksek ama arcade olarak da yani çok arcade bir oyun gibi yani gözüktü bana. İster istemez. Bir de daha önce pek çok filmde veya oyunda illaki karşılaştığımız sahneler. Mesela Hızlı ve Öfkeli'de çok karşılaştık. Bir tırı yaklaşıyoruz. İşte yanımızdan bir araba geçiyor. Son anda üstünden atlıyoruz gibi. Böyle artık çok klişe olmuş sahneler. Nasıl bir hikaye sunacakları önemli. Bir önceki oyunda mesela gerçek karakterlerle, gerçek videolar üzerinden bir hikaye paylaşmışlardı.
Bu sefer videolardı ya.
Bayağı uzundu.
Evet.
Ondan sonra bu sefer daha oyun içine geçmişler. Hani sen de diyordun zaten oyunda arabadan çıkabilsek, karakterler olabilse. En azından arabadan çıkamasak bile karakterler arasında bir hikaye örgüsü olacak. Nasıl olacak onu zamanla göreceğiz çıktığında
artık. Bu arada Need for Speed arcade bir oyun. Hani bunun yani, altını çizmek lazım.
Ama sanki arcade'in de daha bir arcade olmuş gibi geldi bana bu sefer. Bilmiyorum.
Ya şey gibi, şimdi çarpışma sahneleri falan eskiden vardı. Belli bir ara verdikleri için şimdi tekrar geri gelince insanlar şey dediler. Çok mu arcade'e kaydı falan. Çünkü arabaları yok ettiğimiz sahneler bayağı bir şey. Yandan çarpıyorsun iki tane. Sanki cep telefonundaki oyunda gibi araba birdenbire parçalanıyor.
Ya bazıları asfaltla falan karşılaştırmış oyunu böyle yorumlarda biraz gömmüşler.
Biraz kaza fiziği öyle yani, yani ister istemez. Arabaların kazadan sonra aldıkları hasar üstüne çok durulmuş. Gördüğüm kadarıyla.
Bir de özellikle bu özelleştirmeler, modifikasyon olayı.
Modifikasyon olayı dibine vurmuşlar.
Önceki yani oyunda da iyiydi, daha da geliştirmişler.
Biraz değişik lazım. Mesela Crew 2'deki arabayla giderken onu bir uçağa dönüştürebilme, oradan tekniğe dönüşebilmesi gibi. Yani
onlar iyice abarttı ya.
Kat sayısını arttıracak şeyler de lazım orada ya.
Need for Speed'in doğasına aykırı onlar.
Bana aykırı sen, ama işte.
Ben The Crew'de de şuna karşıyım. Sanki otomobil yarışını mükemmel yaptılar da. Bir de her şeye tekniği de etkilemişler yani.
Bayağı Forza Horizon'dan etkilendik biz diyor yani tanıtım videoları Crew 2'nin.
Ya Crew 2'ye bakıyorum, arabalar yine arcade gidiyor. Yani o kadar kötü bir araba otomobil fiziği vardı ki onun. Şaka gibi.
Ve şimdi Steep gibi bir şey yaptılar. Yelkenlerde olacak, ya planörde kullanacaksın diye yani. Hadi hepsini süper yap oynanışını tamam ama.
Oynarız ya.
Şeye benzeyecek böyle hem hamburger hem pizza hem döner hem kebap yapan yerler oluyor. Hiçbirini de güzel yapamıyorlar.
Yapamaz.
Öyle ama bir şey olacak.
Onda mesela misal direksiyondan araba koyun, direksiyon uçağa geçtiğiniz zaman mesela Flight Simulator joystick'ine geçebilir misin?
Artık hepsi kapattılar onu herhalde. Eskiden Battlefield'de vardı mesela HOTAS desteği. Battlefield 4 ile beraber HOTAS desteğini falan da kapattılar ne yazık ki. Şey kullanamıyorsun, araç kullanırken gamepad sadece.
Gamepad.
Evet, öyle şeyleri kapatıyorlar. Call of Duty'nin multiplayer oynanış videoları da çıktı. Güzel evet. görünüyor oyun ya.
Bayağı güzel gözüküyor ve hani şeyden artık bıkmıştık. Sürekli yok jetpack'leri tak oradan duvarlardan jetpack, sekerek evet. git. İyice Titanfall'a doğru bağlamışlardı olayı. Bu sefer güzel yine hızlı. Biraz hızı azaltılmış ama eskiye oranla yine hızlı bir oyun. Ben görsel anlamda çok beğendim. O Call of Duty 2'deki havayı biraz hissettim. Bence keyifli olacak. Yani. Hikayesi önemli ama multiplayer kısmında da zaten bir multiplayer'dan 15 dakika civarı bir video yayınladılar. O bayağı keyifli duruyordu ve özellikle şöyle yenilikler var seride. Mesela bir köprü var aşman gereken multiplayer kısımda. Oraya build işlemi koyuyorsun. O köprü yapılıyor oyuncular tarafından. Ondan sonra üstünden geçebiliyorsun. Böyle Overwatch'taki gibi bir tane tank var. Mesela tankın üstüne bir kişi gidiyor. Eskortluk yapıyorsun tank ilerlerken onun bir yere ulaşması için. Öyle görevleri de katarlarsa işin içine interaktifte daha güzel olur.
Çok daha güzel olur. Oyun güzel duruyor gerçekten de. Merak edilesi olmuş. Çıktığında hep beraber zaten değerlendiriyor oluruz. Bu arada enteresan bir haber düştü. Bizim sitede de vardı. Şimdi Narcos'ta gördük uyuşturucu kaçakçılarını uyuşturucuya kaçırmak için bin bir tane yol icat ettiklerini zamanda Amerika'ya sokmak için. Bu seferki yolda askeri teknoloji kullanıp radara yakalanmayan bir hız teknesi yapmışlar.
Teknolojiyi nereden almışlar?
Aynen. Yani radara yakalanmayan şöyle. Son dönemde savaş gemilerine falan baktıysanız arkadaşlar daha sivri çizgilere sahip olduklarını.
Tek tip tasarım arasında. Büyük olarak birbirine benzeyen.
Gitgide köşeli, üçgenimsi tasarımlara sahip olduklarını radar sinyallerini olabildiğince kırma yansıtmama üstüne kurgulandıklarını görürsünüz. Bu tekne de öyle o şekilde yapılmış. Özel kaplaması, malzemesi, ince oluşu, yine radar sinyallerini olabildiğince zayıflatan yapısıyla beraber yaklaşık da 50 ton uyuşturucu taşıdığı söyleniyor bu teknelerin. Kullanmışlar ve bırakmışlar.
Muhtemelen ya zorla ya da yüksek meblağda para ödeyerek bilim adamlarından bir ekip kurmuşlar bunu yapabilmek için.
Para ödeyip yapmışlardır.
Bayağı Breaking Bad gibi bir şey ortam yani.
Yalnız işin garip tarafı tekneyi kullanmışlar. Tekne kullanılırken falan yakalanmamış.
Bırakmışlar.
Öyle boşlukta duruyormuş tekne. Tamam bu ne diye güvenlik görevlileri gitmiş öyle yakalamışlar tekneyi. İnanılmaz bir olay ya gerçekten. Evet. Diyecek
ön
bir olay yok.
Öngörmüşler herhalde bir daha yaparsak belki yakalanırız.
Bu arada söyleyeyim Kolombiya'da olmuş olay.
Ya çok normal.
Uyuşturucu tacirlerine karşı WhatsApp üstünde bir ihbar hattı kuruldu arkadaşlar. Bu da Türkiye'den bir haber. Aynen. Adana Emniyet Müdürlüğü narkotem ekipleriyle beraber bu şeyi kurdular, güvenlik hattını. 0552 155 0101 güvenli Adana başlığı altında bir WhatsApp hattı var. Eğer işte mahallenizde, sokağınızda böyle garip tipler gördüyseniz, işte bunları dağıttığını falan düşünen fotoğrafını çekip hemen gönderiyorsunuz.
Narkotem. Bazı yerlerde duvarlara spreyli de bunu reklamını basmışlar
evet.
hemen.
Direkt orada bir baskın yapıyorlar. Şu anda günümüzde dikkat ederseniz son böyle özellikle 2 haftadır tavan yaptı haberlerdeki bu
bonzo,
olaylar.
Bonzo haberleri falan.
Yani çocuklarımızı uzak tutmak lazım Allah korusun. Bir de şimdi küçük çocuklara kadar ortaokul seviyesine kadar indirildiği konuşuluyor bunların. Evet, şeker gibi onlara dağıtıyorlarmış ne yazık ki. Küçük çocuklara alışsınlar diye. İşte onların okul açtıklarına göz dikilmiş durumda. Neden? Gitgide bunları üretmek kolay hale geldi. Daha zararlılar. Ama evlerde hızlı bir şekilde üretilebiliyorlar. Yani emniyet güçleri de gerçekten çaba harcıyor ama ne yapsınlar? Yani aktardan aldıkları otun üstüne aseton falan katıp üretebiliyorlarmış değişik şeyler tamam mı? Yani kafa almış.
Bu adamlar herhalde iyi maaşlarla bir yerlere çekip bir iş yaptırma üzerine belki kurtarabilirler oradan bilmiyorum.
Yok, zannetmiyorum
yani. O da zor.
Hepsi çünkü gerçekten
ya, yolunu buluyordur herhalde
hiçbir şey yapacak tipler değiller yani. Ama Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Ben çok yani üzülüyorum gördükçe bu olayları. Avrupa Birliği'nden mesajlaşma uygulamaları ile ilgili yeni bir düzenleme önerisi var. Diyorlar ki mesela şimdi biz şeye alıştık değil mi devletlerin hep bunlar şifrelenmesin biz de görelim falan aynen. demesine. Avrupa Birliği Komisyonu diyor ki tüm mesajlaşma uygulamaları şifrelensin devletler arka kapı verilmesin.
Mantıklı.
Ya sonuçta özel hayatın gizliliği konusuna gelip takılıyor.
Onlar hassaslar
aynen,
o konuda.
O konuda hassaslar hatta yani bu konuda firmaların hassasiyetleri farklı seviyede tartışılıyor. Geçen sene mi konuşuyorduk? Mesela yapılan bazı testler var. 3000 soru üzerinden Apple Siri, Amazon Echo ve Microsoft'un Cortana'sını test etmişler. Apple Siri tabii pek çok farklı dil desteklediği için daha gelişmiş gibi görünüyor ama yapay zeka olarak hepsinden geri düşmüş mesela. %60 oranında başarı var galiba. Diğerlerinde biraz daha yüksek. %80-90'lara kadar çıkabiliyor. Bu tarafta Apple'ın argümanı şu. Biz diğer özel hayata ve kişisel bilgilerin gizliliğine hassasiyet gösterdiğimiz için diğerleri kadar kullanıcıyı dinlemiyoruz. Dinlemediğimiz için her süre cevap verme süremiz ister istemez onlardan daha uzun olabiliyor tarzında.
Zaten böyle bir şey var herhalde. Çok iyi altını çizdim bunu. Şu anda mikrofonumuzdan isteğimiz dışında dinlendiğimiz bir sürü uygulama var.
Facebook boşuna sormuyor. Mikrofonu da kullanayım mı kamerayı
ve şöyle diye. Yapıyorlar arkadaşlar. Dinliyorlar. Anahtar kelimeleri seçip size ona göre reklam göstermeye başlıyorlar. Belki başınıza gelmiştir. Arkadaşınızla bir şey konuştuktan sonra o konuyla ilgili içerikleriniz size görüntülenmeye başladı.
Tayvan'da da mesela bir şirketin toplantısında ayrı bir şirket çalışanının hepsinde webcam üzeri bantlıydım mesela.
Enteresanmış. Hangi şirketti bu arada?
Ya şimdi onu söylemek doğru olmaz. Belki bilmesini de istemiyorlardır. Çünkü özel bir toplantı kapsamında gördüm. Ama bilginin güvenliğini önemli şirketlerde ok seviyede hassasiyet var ki zaten Facebook'un bizi dinleyip dinlemediğini hep tartışıyoruz mesela. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in bilgisayarında da mesela.
Evet.
Onların hepsi kapalı. Edward Snowden zaten sürekli uyarıyor onları kapatın tarzında. Dikkatli olmak lazım. Bir taraftan bu şirketlerin bulunduğu, menşe olan ülkelerde hem böyle yasal düzenlemeler yapılmaya çalışıyor. Hani bir bakıyorsun aslında diğer ülkede dinleyenler de genelde en kalkmış ülkelerin istihbarat birimleri ya da benzeri kuruluşlar oluyor. Kendi içerisinde bir ironik durumda yok değil aslında.
Öyle gerçekten de ama Avrupa Birliği'nin böyle bir atılım yapması enteresan. İngiltere'de tam tersini söylüyor. Terörle mücadelede bize lazım diyor ve açık olması lazım diyor. Zaten Brexit'te ayrılma sürecindeler. Onları bu kanunlar etkilemeyecek tabii çıktıklarında eğer çıkarsa. Assassin's Creed Origins Xbox One X ve PlayStation 4 Pro'da 4K 30 FPS'te çalışacak.
Evet.
Ve Xbox lansmanında da gösterdiler onu.
Xbox lansmanında gösterdiler. İlk duyuruda 60 FPS diye düşünüyorduk. Sonradan açıklama geldi 30 oldu ama şöyle bir ilginç yanı var. Mesela tanıtımda gösterilen oyunlar kadar da görsel anlamda bence başarılı değildi. Ubisoft'un oyunları hala eski motoru kullanıyor diye tahmin ediyorum.
Evet.
Far Cry 5'te de aynı durum var. Hani videoları izlediğin zaman çok gerçekçi görüntüler veya şu an diğer oyunların ulaştığı seviyeye gelemediğini görüyoruz. Mısır'da geçecek oyun. İşte ata binme, ok, kılıç kullanma gibi özellikler olacak ki zaten pek çoğu daha önceden de olan özelliklerdi.
Çok baydı o seri be.
Çok baydı ve yani ara verdikleri ara yaramamış sanki onlara gibi yani geldi
kullanıcılara
bana.
Kullanıcılara mod desteği verseler inan bana zaten hepsini yapmışlardı şimdi.
Yani daha fazlası bile olurdu bence. Bakalım hani oyun açıkçası beni çok fazla tatmin etmedi. O görselliğe de ben o 4K 60 FPS'yi zorlayabilir diye düşünüyordum. Belki optimizasyon konusunda da sıkıntıları oldu bilemiyorum.
Her Ubisoft oyunu gibi aslında
yani,
biraz değil mi? Project Cars 2'nin çıkış tarihi 22 Eylül 2017 olarak.
Şu an piyasadaki herhalde bütün yarış oyunlarıyla ilgili bir tanıtım oldu. Crew, Need for Speed, Forza, Gran Turismo Sport'a da değineceğiz sonra.
Evet.
Da Project Cars 2 açıkçası... İlk oyuna da ben çok fazla ısınamamıştım. Nedense simülasyon öğeleri bana çok iyi gelmemişti. Beni tatmin etmemişti. Biraz
araba
zordu.
Kullanamadığın simülasyon. Hiçbir arabayı kullanamıyordun. Yani gaza basıyordun, araba pistten çıkıyor.
Yavaş arabalarda hadi neyse de hızlı arabalarda sanki pistte durmuyormuşsun gibi geliyordu. Bakalım biraz daha fazla özellik eklemişler. IndyCar arabaları olacakmış bu sefer. Görmek lazım. Evet, oynamadan bir şey söyleyemiyoruz.
Bu sefer bayağı bir havalı gelecek gibi duruyor. Gran Turismo Sport da bu sonbaharda çıkacakmış. Ya bir Allah rızası için PlayStation 4'de otomobil yarışı yapsınlar. Yok. Adamlar Forza'ya 7'ye kadar geldiler Xbox serisinde. Bu adamlar bir çıkartamadılar. Ne oyunmuş bu arkadaş?
Ki yani çok da fazla içeriği de yok. 19 tane pist, 140 tane araç olacakmış. Yani Gran Turismo için çok az.
Evet.
Ki yani ara oyun gibi değerlendiriyorlar onlar geldi işte Prolog, Sport gibi oyunları.
Karşıda bile 170'in üstünde lisanslı yani, araba deniyor yani.
Bir tek hani olumlu görebileceğim yanı ilk gösterdikleri videolardan bu yana grafikleri biraz toparlamışlar
i̇lk
gibi.
İlk gösterdeki video gibi gelseydi zaten.
Hani o PlayStation 2 dönemi gibi bir şeydi yani, evet. Onu biraz toparladılar ama işte sürüş mekaniklerini hani önceki oyunlardan tıpkı FIFA'daki gibi oturttukları düzeni belki devam ettirirlerse biraz iyi olabilir.
Ya Gran Turismo'da şöyle bir olay var yani onun şöyle bir sıkıntısı. Genelde onun tekrarları PlayStation 2'den bu yana biliyorsunuz muazzamdır. Yani eğer replay modlu izliyorsan o grafiklere aldanıp oyunu oynamayacaksın. Çünkü oyunla replay modun arasında 10 nesil fark oluyor ya.
Orada biraz cilalıyorlar görüntüleri.
Evet, inanılmaz cilalıyorlar. O ekip bunu çok iyi biliyor. Kamera açılarını falan ezberlemişler.
Aslında Sony'nin bütün oyunlarında var. Mesela şimdi Uncharted 4'ün de hadi grafikleri güzel ama ara sahnelerde bambaşka bir sinematik oluyor.
Öyle ama.
Hafif bir geçiyor ve sonra devam ediyor.
Tabii orada inanılmaz bir seviye farkı var ama Uncharted 4'te yani, belki konsol oyunculuğu açısından müthiş. Programcılara hani oyun yapılırsa nasıl yapılmalı falan diye ders niteliğinde gösterecek oyunlardan biridir. Müthişti gerçekten de. Bu arada Crew 2'yi çok fazla konuştuk. O da gelecek yıl. Zaten birçok gösterilen oyunu E3'te. Sony
ya 2017 sonu 2018. Ya 2018. Hep öyle oldu.
Sony'nin hepsi 2018.
Evet Sony'de hep 2018.
En yakın oyun 2018 ilk çeyrek dediler yani.
O da God of War
işte. Geri kalan tüm oyunlar 2018 sonu. Ve yani. 2017 E3'te gösterdikleri oyunlar.
2018 yani. Haziran'da değil.
Pardon 2016 E3'te gösterdiler.
Hatta daha önceden gösterilen bazı oyunlarla ilgili hala daha bilgi yok. Mesela Wild diye bir oyun vardı. Bir sonraki sene PlayStation etkinliğinde göstereceğiz dediler. Hiç E3'e katmadılar bile.
Ya bak garip bir şey var herhalde. Konsolu gösterdi. 2016 E3 dedik ki Sony'nin en iyi etkinliğiydi. İşte şöyleydi böyleydi falan ve oyunlar daha çıkmadı.
Ki bu konsol Kasım 2013'te çıktı. Yani hala da en baba oyunlarının gelmesini bekliyoruz. Evet. 2017-2018'deyiz.
Oyunlar çıktığı zaman da seni E3'e şey yaparlar. Yani yeni PlayStation'la ilgili.
İlk ya işte ben onu söylemek istiyorum biraz. Bazen izleyenlerimiz böyle kızıyorlar bize ama bak ben PlayStation 4 sahibiyim. Severek kullanıyorum konsolu. Xbox'tan daha çok oynadım. Xbox sahibiyim. İlk başladı iki konsol çıktığında da daha çok Xbox oynadım. Zaten Xbox'ın kendine has oyunları daha fazlaydı. Ve daha sonrasında Xbox'a kendine has oyun daha fazla çıktı aslında. Başlıkları çok sevilmeyebilir, böyle çok böyle ses getirmeyebilir
çeşitlilik
ama...
Çeşitlilik fazlaydı.
Evet, çok çeşitlilik fazlaydı
adamlar. Geri yorumluk falan yaptılar hep sürekli.
Şimdi One X tanıtıldığında ben bakıyorum konsol sahiplerine kendine özel oyun yok. Arkadaş kendine özel oyun oynayamıyorsun ki zaten 4-5 senedir yani. Kaç tane oyun oynadın? 4 seneye sığacak oyunun var mı elinde? Yok. Şimdi 2017...
Sarmak lazım aslında. 2013'den bu yana PlayStation 4'e kaçacağını...
Bak 2017 E3'te adamlar 2016 E3'te gösterdiği videoları gösterdiler, oyunları gösterdiler ve ne dediler biliyor musun herhalde? 2018'in sonunda hepsi geliyor.
Yeni yani, konsolla beraber.
Bak düşünsene 3 seneye yayıyor adam ya yani şeyi. Neredeyse. Böyle çok enteresan bir hal aldı. Ben o yüzden...
Seneye çıkar mı yeni bir konsol güncellemesi Sony'de? Xbox şimdi...
Sony'de çıkmaz. Sonra... Şöyle bir durum var. Daha adamların Pro'ya oyunu çıkmadı. Bak mesela Örümcek Adam'da özellikle altını çizdiler. Ne dediler? Bu gördüğünüz intro demo şeyden dediler. Pro'dan dediler bu sefer.
Daha önceki videoyu normal PlayStation'dan
PlayStation
göstermişlerdi.
PlayStation 4 demişlerdi. Şimdi Pro diyor mesela. Neden? Adam Pro'ya daha bir şey çıkartamadı. Ortada bir şey yok yani. Tamam Pro sahibiysen belli oyunları iyi grafiklerde oynuyorsun. Daha yüksek FPS alıyorsun falan da. Yani öyle Pro dedirtecek bir şey yok yani ortada henüz.
O kadar da yapmak istemedilerdi herhalde. Bilmiyorum hani çok fazla fark olmasın diye.
Bir güncelleme görebilir. Yani belki PlayStation 5 gibi değil ama 4 jenerasyonla belki bir ufak güncelleme sonucunda ortak teknoloji üzerinde yükseldiği için bu konsolda yani. Xbox One X'ten sonra
o kadar konuşuruz Pro'nun silimi gelir ondan sonra. Belki biraz ufak bir update'le.
Bu arada Amazon çok değişik bir uygulama başlattı. Şimdi bize Trendyol var. Başka neler vardı?
Markafoni.
Markafoni battı herhalde.
Aynen kapandı.
İşte hani o tip şeylerde ne var? Satın alıyoruz. Beğenmedik ve hemen geri gönderebiliyoruz. Bizim şirket mesela şey dolu. Hep o masanın üstünde bir bu mağazalardan gelen böyle bir paket var. Neden? İnsanlar alıyorlar hemen geri gönderiyorlar beğenmediklerini falan. Aynen. Ama burada düzen nasıl işliyor arkadaşlar? Parayı ödüyorsun. Para çekiliyor senden. Sana paket geliyor. Alıyorsun beğenmezsen tekrar sen paketliyorsun ayrı bir pakete. Bir sürü form dolduruyorsun. Geri gönderiyorsun. Paran sonra bir ay sonra sana yatıyor. Şimdi Amazon olayı değiştiriyor. Amerika'da başlattığı kampanyada Amazon'dan alıyorsun. Para ödemiyorsun.
Prime üyesiysen.
Prime üyesiysen ki Prime üyeliği Amerika'da olan çok her şey vatandaşın bence yani, boynunun borcu.
Normal kullanıcı erişemiyor. Evet. Aşamada.
Geliyor evine paket.
Hiç para ödemeden bu arada geliyor.
En az 3 parça elbise alman lazım ama. Hiç para ödemeden geliyor. Deniyorsun. Beğendin mi? Beğendiysen parayı ödüyorsun. Üçünü birden alırsan %10 indirim yapıyor. 5 tane parça alıysan, 5'ini birden alırsan %20 indirim yapıyor. Ola ki beğenmediniz. Gelen kutu, geri gönderebileceğiniz bir kutu. Üstünde bant yeri var. Açıyorsun, bandı yapıştırıyorsun. İçinden form dolu çıkıyor. Formu üstüne yapıştırıyorsun. Bedava gelip alıyorlar senden kargoyu da. Evinden gelip alıyorlar. Böyle şeyler falan uğraşma yok. Form doldur.
İnanılmaz kullanıcı dostu
şifre
olmuş
kur,
ya.
Evet.
Yani Amazon kullanıcılar yani, şekillendirmeye ve geliştirmeye...
Türkiye'de sökmez dediğimiz tipte bir şey aslında biraz da. Hani oradaki kullanıcılar herhalde daha... Almanya bizde olsa şey hani alır geri göndermez
tamam,
durumları da olabilir.
Prime
orada da olabilir
kredi kartı adamlar da var.
Yani.
Çeker orada o sıkıntı
yani
değil.
Yani her türlü çeker.
Amerika'da karşılık güven bireye güven yükleyen beyanat esas olduğu için.
Beyanat orada... esas yani. Ve cezası var. Yani evet. Amerika'da bizdeki gibi değil. Yani mesela şimdi bakıyorsunuz diyor ki insana torbacılar niye sokaklardan toplanmıyor işte hemen toplanabilir filan. Toplanıyorlar aslında ama cezası yok. Adam hemen sokağa çıkıyor geri dönüşüm başlamış onlarda o kadar az yatıyorlar ki. Sürekli bir piyasada adam görüyorsun sen.
Abi mesela bak.
Hırsızlık da öyle. Cezası yok.
Amerikan vizesi için başvururken online form dolduruyorsun. Orada sana 20 tane suçla ilgili soru soruyor. Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptın mı virgül yapmayı düşünüyor musun diye. Yani senin ne düşündüğünü senden öğrenmek istiyor. Yarın öbür gün sıkıntı yaşadığı zaman diyor ki Mesut'cum sen bana böyle söylemişsin aksini davranmışsın. Sana artık vize yok. Yani önce sana güvenmek istiyor.
Evet.
Birey.
Beyan yasası var Amerika'da zaten. Sözler gerçekten orada geçerli. Ve eğer kanunları düzgün işletirsen. Bir insana bir insan zarar veriyorsa tamam mı? Bunu öncelikli tutup bak burada bir mağdur var deyip onu mağdur edene doğru dürüst bir ceza verirsen her şey düzelir.
Abi günün sonunda bir de şey var bak adam sana daha fazla faydalı olmak için kullanıcı dostu bir özellik getirmiş. Bunu suistimal edeceksen zaten hastasın abi.
Evet.
Yani. Başka bir açıklaması da olamaz zaten.
AMD, Vega, Nvidia, Tesla bu arada öyle bir başlık var ki virgülsüz değil mi nasıl geldim? AMD'nin Vega GPU'ları arkadaşlar şöyle söyleyeyim profesyonel alanda Nvidia'nın Tesla P100 GPU'larından çok daha iyi sonuçlar vermişler. Ortaya çıkan sonuçlara göre watt başına verimlilik konusunda da çok iyiler. Mesela Mi 25 hızlandırıcısı 82 GFLOPS FP16 seviyesinde bir performans sergilerken Tesla P100 aynı watt tüketiminde 75 GFLOPS'la kalmış. Gerçekten aradaki farka baktığımızda AMD'nin doğru yolda olduğunu görüyoruz ama şunun da altını çizmek lazım. Bu tip bilimsel hesaplamalar, kayar nokta hesapları falan dediğimizde AMD'nin şu anki GPU'ları da Nvidia'nın GPU'larının önünde zaten. Hani Vega'ya gerek yok.
Bu veriler teorik olarak özellikle bilimsel hesaplama ve yüksek başarılı hesaplama konusunda yani süper bilgisayar kuracaksan ya da GPU çalıştırabildiğin bir platform üzerinde değerlendirmek istiyorsan gerçekten büyük önem taşıyor. O konuda zaten dediğin gibi AMD'nin şu anki ve daha önceki mimarileri de zaten teorik işlem gücü olarak çok hassasiyet daha güçlü zaten. Vega'nın bu konuda zaten aksi yöne gelmesi de beklenemezdi. Çünkü var olan bir geleneğin devamı olarak mimar teknoloji tarafında karşımıza çıkıyor ama bu oyun tarafını, grafik tarafını, 3 boyutlu render tarafını daha hızlı olacağı anlamına gelmiyor. Yani buradan çıkarak, buradan yola çıkarak işte Vega tabanlı ekran kartları oyunlarda daha yüksek performans sonucuna varamayız.
Ya bugün 580 Bitcoin üretiminde neredeyse 1080 Ti'yi ikiye katlıyor.
Aynen.
Ama sonuç ortada oyunlarda. Yani bunu tabii ki öyle düşünmemek lazım.
Ama bu tarafta tabii AMD'nin ciddi bir yatırımı var. Özellikle çünkü farklı kayar nokta değerlendirmelerinde de yüksek başarı sunabilmesi gerçekten önemli. Tabii burada watt başına performans gibi değerler de büyük önem taşıyor. Önemli bir gelişme ama bizim açımızdan çok çok büyük bir şey anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Biz hala Temmuz sonunu beklemek zorundayız. O tarafta Vega'nın gerçekten rekabetçi olması gerekiyor. Çünkü Nvidia'da Volta tabanlı profesyonel kartını göster. Bu ne demek? GPU hazır. Bunu GeForce kılıfı altında bizim önümüze getirecek. Dolayısıyla artık 1080 Ti değil. 1080 Ti'nin bugün performansını biliyoruz. 4K 34K 60 kare oynatabilen bir ekran kartı. AMD ekran kartlarını piyasaya sürerken buradan yola çıkarak en az onun üzerine %15-20'ler koyabilmeli ki bir sonraki Nvidia hamlesine karşı hazır olabilmesi gerekiyor. Yani çok büyük heyecanla bekliyoruz. İşte SIGGRAPH etkinliğinde Temmuz'un Ağustos başı gibi göreceğiz. İnşallah da rekabetçi olur da bizim açımızdan daha pozitif sonuçlar doğurabilir.
Evet. Bu arada yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar denklemi var. Firefox yeni Focus isimli işte tarayıcısında reklamları engelliyor. Artık tarayıcılar entegre reklam engelleyiciler gelmeye başladı.
Google üzerine çalışıyor.
Evet, şimdi işin garibi şu. Bu web tarayıcıları nereye giriyoruz? İçerik üreten sitelere giriyoruz, evet, değil mi? İçerik üreten sitelerin tek gelir kaynağı ne?
Reklamlar.
Reklamlar. Şimdi reklamları sen engellersen, adamlar reklam göstermez. Yani o tarayıcıyla gireceğim bir site bulabilecek misin acaba?
Google şimdi mesela Firefox değil ama Google'un oradaki biraz motivasyonu farklı. Reklamları engellerken aslında reklam engelleme anlayışı hani bizim aklımıza geldiği gibi. O kontrollü bir şekilde reklamları yönlendirme tarafında. Çünkü özellikle büyük uluslararası reklam ajanslarının da belli bir güç elde etmeye başladı orada. Google o tarafta o gücü bırakmak istemiyor. Dolayısıyla tüm kontrolü kendisine toplayabilmek anlamında yapıyor. Ama diğer taraftan tabii AdBlock entegrasyonuyla tamamen tüm reklamları kaldırma yönünde tarayıcılar da var. Bu tarafta tabii olaya farklı boyutlardan da bakabilmek lazım. Kullanıcı açısından baktığın zaman çok reklam görmek istemek çok haklı. Çünkü ya bir siteye giriyorsun. Bizim ana sayfada zaman zaman öyle oluyor. Ya bilgisayarın ağırlaşıyor, hantallaşabiliyor. Ama diğer taraftan içerik üreten sitelerin tek geliri de modeli de büyük oranda reklam gösterimine dayanıyor. Ha burada bazı farklı projeler geliştirip farklı gelir modelleri ortaya çıkartılabilir belki ama hala geleneksel medya için en büyük kanal da orası. Doğru dengeyi bulmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Ne yazık ki öyle gerçekten.
Ya içerik üreticilerini ne kadar önemsiyorlar bu noktada?
Önemsemiyorlar. Yani, ben bunu biliyorum yani. Şey diyordur, bu batarsa diğeri bedava içeriye devam ediyor yani zaten falan diye düşünüyorum. Ama yani bir gün herkes battığında ve kaliteli içerik kalmadığında
yiyecek bir şey bulamayacaksın.
Bir şey diyemeyecekler. Zaten anlamayacaklar niye çöktüğünü. Çünkü bilmiyorlar. Hani
aslında kullanıcıya bunu tüketen insana bunun bilinci aşılanması lazım yani biraz da.
Ben gittiğim şeyde üniversite etkinliklerine falan da görüyorum. Sizin gelir kaynağınız ne abi diyor. Hani adam reklamlardan gelir elde ettiğimizin farkında değil.
O yani bilinmiyor demek ki.
Evet, enteresan gerçekten de.
Kullanıcı o konuda bilinçsiz.
Intel'de yaz temizliği diye bir başlığımız var. Bence güzel bir başlık olmuş. Şimdi Intel'in sen aslında erdi ilk çekenlerden birisin Edison kartlarını. Evet. Elinde tutup bir fotoğrafın da var onunla beraber. İlk çıkarttıklarını diyorlar da akıllı bir baronlardan işte geleceğin IoT cihazların hepsinde yer bulacağız. Şöyle olacak böyle olacak falan diyorlardı. Bakın Galileo, ondan sonra Joule, Edison, Ricohet Pro ve Ricohet Pro Plus gibi bütün geliştirici kartlarını iptal etti Intel.
Artık geliştirmeyecek. Bunun detaylı bir şekilde Muharrem Hoca ile konuşmamız lazım.
Çünkü o en son Intel kartları alıp bayağı yetenekli falan diye de böyle bir yani şey yapmaya başlamıştı. Yani
Arduino üzerine çok fazla çalıştığı için bunların çoğu işte Arduino tarafında Maker'lara hitap eden şeyler.
Ben onun en son paylaşımını da şeyi gördüm. Intel yongalara geçti o deniyordu ve çok yetenekliler falan diyordu.
Yetenek donanım olarak zaten güçlü platformlar bunlar. Fiyat olarak tabii ki Intel çözümleri ucuz değil diğer Arduino kitlere kıyaslandığı zaman ama bu bize şey sonucunu gösteriyor, sonucunu ulaştırıyor tekrar. Intel'de bir odak dağınıklığı var. Neye konsantre olacaklarını bilemiyorlar. İşte dediğin gibi nesnelerin internet dediler, biberonlar akıllı olacak, çocuğun sıcaklığını telefondan göreceksin, öyle olacak, Intel teknolojisi oraya girecek, arabada olacak falan filan. Arabayı yapamadılar, İsrail'li Mobileye'yi satın aldılar, bir şeyler yaptılar, Qualcomm'dan bir sürü yönetici transfer ettiler falan. Hala ne yapacaklarını kimse bilmiyor. Yani hala Intel'in 10 sene sonrasını hiçbir analist tam olarak öngöremiyor.
Evet.
Bu da aslında onun şey, 3 senede 4 senede bir departmanı kapatır hale getirdiler. Valla bilmiyorum, bekleyip görmek lazım. Sonuçta x86 tarafında Intel'in Maker'lar için kitler oluşturması güzel bir şeydi. Bundan sonra tabii ki yapanlar olacaktır ama Intel sahiplenmediği için bu derece zengin çeşitlilik olur mu onu bilmiyorum.
Evet, sıkıntılı bir durum. Bu arada ilk dijital kimlik prototipleri tanıtıldı arkadaşlar. 2030'a kadar bütün insanlığın dijital kimliklere geçmesi bekleniyor. Bu arada ben yeni kimlik para isimli bir kitap da okudum. Tavsiye ediyorum sizlere. Gerçekten dijital kimlik anlayışı. Evet. Günümüzde nasıl olmalı? Bunlara çok güzel böyle bir dokundurmalar yapıyor. Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen ID 2020 etkinliğinde gösterilen ve Microsoft'la tam olarak firma neydi? Evernote isimli şirketlerin birlikte geliştirdikleri dijital kimlik platformu. Aynı bu bizim bu Bitcoin falan gibi bahsettiğimiz paralardaki gibi blockchain ismindeki güvenlik sistemiyle korunuyor. Birden fazla sunucu da aynı anda kimliklerini tutuluyor, şifrelemeler üstünden çalışıyor. Ve aslında buradaki dijital kimlikteki amaç şu. Dünyada 1.1 milyarın üstünde insan kimliksiz yaşıyormuş, göçmenler.
Çok büyük
kimlikleri
bir rakam.
Bir şekilde yok oluyor. Evet. Neden ülkesinden buraya gelirken kimliğini atıyor, pasaportu olmuyor vesaire. Bu tip insanların kimlik sahibi olmasını sağlama. Ülkeler arasında güvenilir ortak bir denetleme mekanizması kurma. Şimdi biz gidiyoruz buradan yurt dışına. Neyle gidiyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği pasaportla gidiyoruz. Ama sonuç olarak bu pasaportlar sahte olabiliyor. Acaba o pasaport gerçekten bana mı ait? Orada bir Mesut yazıyor ama gerçekten benim ismim acaba Mesut mu? Yani. Ya da gittiniz bir bankaya bir başvuru yapacaksınız. Hala sizden bir sürü belge istiyor değil mi? Evet. Ama siz daha önce bankaya başvurdunuz zaten. Bütün belgeleri onlara verdiniz. Orada krediniz onaylandı. Bu bankaya başvururken niye bunları da vermek zorundasınız? Halbuki dijital bir kimlik anlayışı olsa oradan onayı bu bankada görecek. Diyecek ki senin bana bilgi, belge vermene gerek yok. Zaten ben senin bu tip bütün yetkilere sahip olduğun dijital kimliğinden görüyorum ve onaylıyorum diyecek.
İşlemler hızlanacak.
İnanılmaz hızlanacak. Güvenlik artacak. Mesela çok güzel bir örnek vardı o kitapta. Diyor ki bir bara gittiniz, arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsunuz. Adam sizin 18 yaşından büyük olduğunuzu öğrenmek için kimliğinizi istiyor. Ve şu anki geleneksel kimliği verdiğinizde sadece 18 yaşından büyük olduğunuzu değil,
pek çok bilgi görüyor.
İsminizi, doğum kimlik yerinizi, numaranızı. ID numaranızı, her şeyi görüyor. Dijital bir kimliğiniz olsa diyor, o adamın sadece yaşınızı görme yetkisi olacak. Telefonları tokuşturacaksınız ve adam sizin yaşınızın uygun olduğunu görecek. Bu kadar basit.
Bitti gitti.
Bitti gitti, devam edeceksiniz. Telefonu size ait olduğunu nasıl anlayacak? Parmak izinizden okutacaksınız. Parmak izinizi okuttuğunuzda uluslararası anlamda o hükümetin size verdiği dijital kimlik zaten o telefona atanmış olacak ve devam edeceksin işine. Bunun gibi gerçekten çok büyük yararı olacak. Özellikle ulus değiştirdiğinizde yine diğer ulusta sizin tanınırlığınızı bildirecek bir yetki sistemi dijital kimliklerle gelecek. Benim önemsediğim bir konuydu ve yer vermek istedim.
Çok önemli konu ama tabii yakın vadede olabilecek bir şey değil. Çünkü tüm devletlerin konsolide olması ortak bir çözümü.
İşte 2030 diyoruz. Nereden baksan onun çoğunluğu sene var.
Çünkü hani az önce mesela banka ve kredi örnek verdim. Bugün işte pek çok bankanın aslında kendi sistemi var. İnternet bankacılığı kullanıyorsan artık evrak imzalamadan kredin onaylanabiliyor vesaire ama özellikle devletler arası ülkeye giriş çıkışından tut pek çok şeye yönelen aslında içerisinde aktif rol oynayabilecek bir sistemin hem güvenlik olarak geliştirilmesi lazım hem de ülkelerde o teknolojilerin yaygınlaşması gerekiyor. Tabii Birleşmiş Milletler'in bir taraftan sahiplenmesi güzel ama olur mu olmaz mı ne zaman olur? Çok uzun vadeli bir iş sanki.
Öyle gerçekten.
Ama istek var bu yönde sanırım. Çünkü blockchain tabanlı sistemleri pek çok noktada kullanmak isteyen firmaların olduğunu görebiliyoruz.
Evet, bankalar arasında özellikle şu anda çok popüler
sistemler. Mesela Akbank Ripple isimli bir para birimi, yine Bitcoin altcoin'i olan bir sistemi denemelerine başlamıştı. Almanya'da bir şubesinde mesela pilot olarak hani bu şey üzerinden, Ripple üzerinden para transferi. Öyle olduğu zaman hani yurt dışından mesela bir para geleceği zaman çok bekliyorsun SWIFT işlemlerinden. Evet. O şekilde olduğu zaman çok daha hızlanacak.
Hızlı oluyor gerçekten.
Kullanılırsa mantıklı olur açıkçası.
Evet. Gerçekten hep beraber bizim de bekleyip görmeyi istediğimiz şeyler. Far Cry 5'in de yeni videoları geldi E3 kapsamında. Evet. Ben beğendim videoları ya. Hoşuma gitti.
Bu sefer daha farklı bir sisteme gitmişler. Daha önceki Far Cry oyunlarında hatta pek çok Ubisoft oyununda olan o kuleye tırmanma, etrafı işte haritayı çözme gibi sistemlerin bu sefer olmayacağı söyleniyor. Tanıtımlarda da bu sefer gösterdikleri karakter 3 ve 4. oyundaki böyle psikopat, korkunç bir karakter imajı çizmemişler. Daha farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ben o nedenle şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ya köpeğin silah getirmesi falan hoş böyle şeyler var. Gizlilik teması var yine.
Ya artık oyunlarda hep böyle yanımızda bir yardımcı bir karakter koyma modası zaten var.
Co-op yine teması bu sefer dibine kadar vurulmuş.
Hani... Ki zaten co-op konusunda deneyimliler daha önce yaptıkları oyunlardan. Bakalım yani güzel bir oyun gelebilir.
Metro Exodus için ne diyorsun?
Ya görsel anlamda çok başarılı.
Beni çok etkiledi
ki,
ya.
Ki Metro'nun önceki oyunları da güzeldi.
Hepsi
yine dönemlerine göre iyiydi.
Evet. Hatta bence bu dönem için bile iyi grafiklere sahip.
Ya ben ilk videoyu izlediğim zaman zaten o videoyla açılış yapmışlardı Xbox'ta da. 4K 60 FPS vurgusunu yaparken. Hani ben böyle dibimiz düştü ağzımızın suyu akarak izledik. Açık dünya olmayacakmış onu söylediler ama olmasın hiç fark etmez.
Açık dünya zannetti biliyorsun değil mi onu?
Ya öyle göstereceklerse hiç fark etmez. Açık dünya olmasın. Evet. Müthiş bir görselliği var. Müthiş bir atmosferi var. Onu bir de iyi bir hikayeyle harmanlarlarsa ki çünkü Metro'nun geçmişine baktığın zaman kitaplardan da uyarlanma bir durum var. Hani o konuda da dezavantajlı olmayacaklardır. Heyecanla bekliyorum.
Star Wars Battlefront 2 için aynı heyecanı paylaşıyor musun?
Yok.
Ya ben Star Wars hayranı olmadığım için beni çok etkilemedi.
Ya tanıtımlarda...
Kötü değil, güzel.
Tanıtımlarda sürekli senaryo moduna vurgu yaptılar ama videoları gösterken de sürekli multiplayer videolar gösterdiler. Bir yarım saatlik oynanış göstermişlerdi E3'te. Biz burada canlı yayında izlerken sıkıldık açıkçası.
Ya ben de biraz öyle. Sonbaharda
biraz hava savaşları falan da girmiş için ama yok yani.
Sıkıcı. Beta yapılacakmış. Bir Battlefield değil hala. Yani evet, eğlence olarak da. O evren pek böyle... Yani,
çok Star Wars hayranlarına aynen hitap eder.
Middle-earth Shadow of War yeni oynanış videosu geldi. Bu oyun yani benim en favori oyunlarımdan bir tanesi. Bekliyorum heyecanla. Çok güzel bir oyun ya.
Ya ilk oyunda zaten işte Nemesis sistemini hep bahsediyoruz ama çok başarılı bir sistem oturttular. Onun üzerine gidecekler ki bu sefer diyalog seçeneklerine de güzel alternatifler görebiliyoruz. Mesela ilk gösterdikleri videoda karşımızda bir tane düşman karakter var. Bize bayağı böyle atarlı giderli konuşurken bir anda bir bakıyorsun 2-3 dakika sonra bizden taraf olmuş ve bizle birlikte göreve çıkıyor. Bu tarz diyalogların yaşanması hoş. Bakalım atmosfer olarak zaten orta dünya çok zengin.
Iyi abi, evet. Müziklerinden görselliğe kadar
her şeyin sunumunu çok iyi bir oyun.
Yani çok zengin içeriğe sahip, yüksek potansiyeli olan bir oyun.
Evet, merakla bekliyoruz gerçekten de. Bu arada AMD'nin Ryzen işlemcilerinde bir revizyon olayı var. Ne getiriyor revizyon herhalde?
B2 revizyon diye geçiyor. Şimdi AMD bu Agis adını verdiği firmware güncellemeleriyle bir takım bazı sorunları ya da iyileştirmeleri anakart BIOS güncellemeleri üzerinden vermeye çalışıyor. Özellikle bellek uyumluluğu konusunda. Şimdi B2 revizyona geçeceği söyleniyor ama şöyle bir durum var. Yani bu revizyonda performans artışı değil. Daha da bu hataların düzeltilmesi ve bu AGESA güncellemesiyle aşılamayan bazı şeylerin toparlanması hedefleniyor. Nedir bu işte? PC Express kontrolcüsü tarafında bazı ufak müdahaleler var ve bellek tarafında hala ideal destek seviyesine ulaşılmış değil. Desteklenen bellek sayısı her geçen gün artıyor ama belli bir noktadan sonrasını aşamadılar şu anda. Muhtemelen mühendislik olarak son kullanıcıyı etkilemeyen ama tasarımcının dikkatini çeken ufak tefek hatalar, çekirdeğin dışında kalan hataları düzeltip daha olgunlaşmış bir platform olmasınacak işlemciden çıkacak piyasaya. Ya performans artışı olmaz. Yani benim işlemcim belki revizyon değil, ben işte kötü bir işlemci aldım demezsin ama daha derli toplu bir işlemci olacağı için bundan sonrasında Ryzen işlemci alacaklar açısından belki revizyon zaten piyasada genel olarak muhtemelen eskinin yerini alır ve alacak kullanıcıyı daha fazla mutlu eder gibi.
Bu arada Windows'un Creators Update'inde bir olay çıktı. Bu da antivirüs yazılımları. Yani Microsoft tarafından onaylıysa engelleniyorlar. Microsoft artık antivirüs yazılımı istemiyor. Ya belli platformda. Ben bunu net görüyorum. Zaten eğer kendi güvenlik sistemini kullanıyorsan. Ama bak şimdi şöyle bir olay var. Ben antivirüs firmalarına abi şöyle fitil oluyorum. Yani yanlış anlaşılmasın burada. Belki yanlış bir laf ama. Yani kuruyorsun yazılımı. Bilgisayarını bir kere yavaşlatıyor. Gebertiyor. Alakalı alakasız her şeyde seni uyarmaya başlıyor saçma sapan. Anlamıyorlar hala yapay zeka yok, sezgisel bilmem ne falan yalan, onların çoğu çalışmıyor. Bilgisayarına virüs girerse de garantisi yok. Ne? Ama benden yıllık para istiyor. Yani hiçbir şekilde yok. İşletim sistemin içinde gelecekse böyle bir şey gerek kalmasın abi yani buna da.
Yok kalmasın da yine de Microsoft'un kendi kontrolünde onu yapması da doğru bir şey. Evet. Yani sen bilinçlenerek bu kararı verebilirsin. Hani sonucunda bugün teknolojiden biraz anlayan bir adam pek çok antivirüs yazılımın hepsini denemediğimiz için en azından güncel versiyonlarını hep söyler diyemiyorum ama benim şu anda bilgisayarım kurulu olan bir tanesi var. Hele bir de böyle ultrabook gibi donanım kaynaklı sınırlı bir bilgisayar kullanıyorsan birden fan hızın artmaya başladığını ve tarayıcının vesaire tepkisellik sorunları yaşamaya başladığını görebiliyorsun. Ya bilmiyorum. Sonuçta Creators Update'de pat diye onaylanmamış antivirüs kapatıp Windows Defender'ı getirmesi ve işte bununla ilgili bildiğim göstermesi de çok doğru değil ama tabii antivirüs firmalarında performans konusunda yıllardır adam akıllı bir iyileştirme yapmadıkları da ortada. Yani WannaCry'da bile antivirüs tarafındaki sıkıntıları gördük açıkçası. O tarafta bence Microsoft'un da biraz daha farklı davranması lazım ama antivirüs tarafında da bence firmaların olayı daha toparlayıcı büyük bir atılım yapması şart gibi görünüyor.
Bu arada yeni güncellemelerle beraber performansları görebildiğimiz Task Manager'da görev yöneticisi olarak geçiyor herhalde değil mi?
Evet.
Türkçe'de. GPU hızını da göreceğiz. Bence güzel özelliklerden bir tanesi. Ne kadar GPU kullanılıyor, ne kadar bellek kullanılıyor. Bunları görme ihtimalim şeyimiz olacak, şansımız olacak.
Şu an şey Microsoft'un Windows bloğunda var. Bu 16.226 kodlu yeni Insider oyun izleme sürümüne koymuşlar bu özelliği. Microsoft şey diyor de Windows 10 tarafında kullanıcılar ne istiyorsa eklemeye çalışacağız. Ki bu da beklenen bir özellik. Sonucunda GPU Z diye bir uygulama var. Orada grafik biriminin içerisindeki video motorunun bile ne kadar yukarı altında kaldığını görebiliyordun. Belki o derece detay vermiyor şu aşamada. Sadece GPU'nun kullanım oranında GPU belleğinin kullanım seviyesini görebiliyorsun ama muazzam bir özellik. Yani sonucunda
evet, bu onlar da verseler güzel olur aslında. Yani. Bunlar içinde bir yardımcı programlar kullanıyoruz. Direkt görev yöneticisinden bütün sıcaklık değerini, anakartı şunu bunu görsem
gibi
güzel olur.
Da belki ileride hepsini ekleyecekler yani. İşte yavaş yavaş.
Ama acaba o da yine tekrar tartışmasına yani işte. Olur mu? Bir de işin o boyutu var.
Bu arada Intel tarafında enteresan işler var. Şimdi Colix ailesi aslına bakarsanız bu Ryzen Myzen konuşuyoruz böyle. Fiyatları da yüksek olunca çok fazla konuşulmadı. Ben bakıyorum bizim forumlarda. Yani hala da Ryzen işlemciler bekleniyorlar. Colix ailesinde fiyatlardan dolayı pek böyle bir şey görmedi hareket ama Mesela 7740X diye 4 çekirdekli bir model var. Şimdi biz Core X dedik mi hep 16 çekirdek, 18 çekirdek falan konuştuk ama mesela bunlar uygun fiyatlı olacak işlemciler. Ve 5 GHz'in üstüne 1.2 voltla falan çıkılıyor.
Yani şimdi şöyle, şimdi X899 platformu çıktı. Tabii Intel 18 çekirdek falan duyurusu yapınca, bu arada Intel de şey demiş. Bizim 18 çekirdek zaten yol haritamızda vardı. AMD Ryzen Threadripple ile alakası yok. Bu külliyen yalan. 2 ay önce kadar Intel yol haritasında böyle şeyler görünmüyordu. Intel de zaten 20 yıl tanıdığımız bir şirket. Çok ciddi bir sıkıntı olmadığı sürece. Ya ondan 18'e yükseltmez. Öyle bir gerçek var. Hani ben o konuda kesin yapılan açıklamayı samimi bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Bu X299'da bir Skylake X var, bir de Cablelake X var. Evet. Skylake X'ler 18 çekirdeğe kadar giden HDD dediğimiz yüksek performansı yansıtan işlemciler. Cablelake X de mevcut olan 7000 serisi işlemcilerin üzerindekilen bazı yeni modeller. Ki orada da en güç olan model 7740X diye geçen, ki Computex fuarında hangi anakart üreticisinin yaptığı overclock masasına gittiysem hepsinde zaten bu işlemcilere korkutulmaya çalışıyordu. Şimdi Intel'in kendi açıklaması var, kendi sunumu var hatta. Diyor ki biz 100 farklı 7740X işlemciyi test ettik ve bunların %23'ünde Cinebench Ryzen 5'in stres testi baz alınmış bu arada. 5 GHz'de 1.2 voltta stabil çalıştığını gördük. %53'ünde 1.21 voltta stabil olduğunu gördük. Geriye kalan %24'te en kötü çiplerde, onda da 1.34 voltla 5 GHz'i görebildiğini söylüyor.
5 GHz muazzam bir yani o işlemci.
Tek çekirdek performansı için özellikle.
Evet. 4 çekirdekli bir işlemci. Tabii 8 çekirdek desteği var. Fiyatı da $339'a denk geliyor. Yani bakıldığı zaman Ryzen 1800X'ten daha ucuz bir işlemci. Ve 5 GHz'de neredeyse çalışma garantisi veriyor ki yani 5 GHz'de ya Core 7700K'yı düşünün. Zaten bas frekansı ondan daha yüksek olan bir işlemciden bahsediyoruz burada. Üstüne bir de 5 GHz'de Intel tabii garanti lafını teknik olarak onu bağlamasını evet. kullanmıyor ama şu voltaj seviyelerindeki oranlara bakıldığı zaman muazzam bir değer. 5 GHz'de al.
Kullan değil mi?
Temeler gibi kullan, katı o noktaya getiriyor.
İşte bu işlemcinin hakkını vereceğimiz herhalde bir oyunda Anthem olacak. Nasıl okunuyor? Anthem mi?
Anthem herhalde.
Anthem mı? Herhalde öyle bir şey
Anten.
Değil mi?
Ya,
öyle bir oyun.
Oyun görsel anlamda yine çok başarılı ama içerik olarak ne sunacağı önemli.
BioWare'den geliyor herhalde.
Yani BioWare'den olduğu için.
Şeyi es geçtiler diyorum. Yüz animasyonları falan filan çok sıkıntı olmuştu.
Ya başka biliyorsun. Bir şeye odaklanın. Belki de en başından beri buna çok odaklanıyorlar diyeceğim de Mass Effect gibi bir marka evet. varken odaklanmazlar. Hani o BioWare'den sebep bir çekince var ama ister istemez hani görselliği de görünce insan... Bir merak
oynanış
ediyor.
Oynanış da çok iyi duruyor ama tabii yalan video bu. Yani ben bunun yani. Oynanış videosu falan olduğunu düşünmüyorum. Ya
zaten kesinlikle. Oynanış videolarındaki o kadar kurgu ilerliyor ki her şey çok kusursuz. Evet. Sen oynadığın zaman öyle olmuyor. Ya karakterler biraz o Titanfall vari böyle robotik mekanizmaların olması ve senin bir anda oradan uçup böyle etrafta dolaşman. Evet. Avatar gibi bir dünya vardı yeşillikleri falan.
Manyak bir şeydi ya ve devasa robotları falan bir ateş ediyorlar.
Yani onları nasıl harmanlayacaklar, nasıl bir optimizasyon olacak, ne sunacak görmek lazım. Daha henüz konuşmak için çok erken ama video oldukça etkileyici.
Çok etkileyiciydi ya. Yani bence E3'ün en etkileyici oyunlarından bir tanesiydi. Bu arada biz PlayStation 4'e özel oyun gelmiyor dedik ya. Mesela Sony ne yaptı? Birçok remake yaptı konsola. Evet. The Last of Us'lar geldi, Shadow of Colossus geliyor şimdi evet. mesela, onu da değinmek istiyorum.
Crash Bandicoot'u getirdiler.
Crash Bandicoot falan her şeyin remake'ini yaptılar. Kötü mü değil, neden derseniz PlayStation 4 ile beraber konsola tanışan o kadar büyük bir kitle var ki. Daha önce hiç kullanmamış, bilmeyen ve bu oyunlarda sanat eseri oynar. Özellikle Shadow of Colossus bende ayrı bir yere sahiptir. Bomboş bir oyundur aslında bakıldığında. Atıyla beraber bir çocuk 10 tane dev peşinde koşar, devlerin hepsini ayrı ayrı haklamaya çalışır. Ama at animasyonları bile o zaman o dönem için seviye olarak çok yukarıdaydı. PlayStation 2'nin sınırlarını zorluyordu abi.
Ya inanılmazdı yani. Ve ben ilk oynadığım zaman küçüktüm mesela, hiç anlamamıştım, bırakmıştım. Sonradan aklım başıma erdikten sonra oynayıp ne olduğunu anlayabilmiştim. Hakikaten Sony o konuda o sanat eseri oyunlar çıkarma konusunda çok iyi işler yapıyor. Böyle oyunları da bilmeyen insanlar, hani biz bildiğimiz için şaşırabiliyoruz. Yani niye geliyor, ne gereği var diyoruz da yeni nesil için haliyle çok faydalı olacaktır. Kesinlikle oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum.
Bu arada Uncharted'a efsane diyoruz. Zaten son eklenti paketi, eklenti paketi demeyelim aslında.
Genişleme,
bir oyun olarak yeni oynanabilecek, bir, evet, yeni bir oyun olarak oynanabilecek. Videoları da ne tarz bir oyun geleceğini bizlere gösteriyor. 22 Ağustos'ta Kuzey Amerika'da, 23 Ağustos'ta da Avrupa'da satışta olacak. Fiyatı $40, bence değer fazlasıyla.
Ya yaklaşık 10 saat civarı bir hikaye sunacak ki pek çok oyun bugün baktığın zaman
ya.
Yani tam oyunlar 6-7 saat evet. bile zar zor sunuyor. Ki yani bu adamların Naughty Dog'un hep böyle belli bir çıtayı aşmak istediklerini, o yüzden çok uğraştıklarını biliyoruz. Türkiye'de de Uncharted Kayıp Şehir olarak geçecekmiş ismi, yerelleştirilecek. Yine bir hırsızın sonunda olduğu gibi. Yine Türkçe dil desteği de gelecektir diye tahmin ediyorum. O kesin olur. Müthiş bir şey.
Bu arada Days Gone'un videolarını izledin mi? Days Gone.
Evet.
Ne düşünüyorsun?
Ya yine Sony cephesinden gelen bir oyun olduğu için bir potansiyel hissediyorum ama tam böyle ısınamadım niyeyse. Diğer
bana
oyunlar kadar.
Aşırı script ağırlıklıymış gibi evet. geldi oyun ya nedense. Yani... Bir türlü o açık dünya olayını göremiyorum. Bir de animasyonlarda hep bir sıkıntı var. Evet. Yani ilk videoda vardı, tamam dedik, ama bu sene bu sıkıntıları görmek oyunun birazcık böyle beklentilerin altında kalacağı izlenim vermiyor değil.
Yani o diğer oyunlar kadar, mesela Horizon Zero Dawn da sonradan çıkmış bir oyun, ne kadar sevildi. Evet. Sanki bu sefer onu pek tutturamayacaklarmış gibi geliyor bana.
Evet, animasyonun özellikle böyle hala daha bir elden geçmeli gibi geliyor. Spider-Man'in oynanış videosu vardı, konuştuk zaten ama benim orada çok ufak bir notum olacak. Ben izlerken sıkıldım videoyu. Çok yavaşlatmışlar Spider-Man'i ya. Yani böyle turn-based strateji gibi her şeyi böyle düşünüyorsun. Onu nereye atayım? Şimdi arkadan dolaşayım. Bir slow motion'a geçiyor.
Quick time'lar falan sürekli.
Hep sürekli bas.
Biraz şey geldi benim aklıma. God of War'un PlayStation 3'teki dönemleri gibi böyle. Hani çevrende 4-5 tane düşman var. Sürekli onlarla savaşıyorsun. Arada quick time çıkıyor, basıyorsun.
Yok öyle bile değil. Yani, daha da yavaşlatmışlar. Yani. Neredeyse her seferini bir tuşa bas diyor sana. Hele helikopteri düşme sahnesi falan filan, her şey böyle script belli yani.
Yani sen olacak? Orada hiçbir şeye çok fazla müdahale etmiyorsun. Bir tek atmosfer olarak görsel anlamda çok
görsel
başarılı bir oyun.
Görsel anlamda çok başarılı, evet.
Hani oynamadan da pek bir şey söyleyemeyiz açıkçası.
Filmi de
gelseydi
izlesek.
Değil mi?
Filmi merak ediyorum.
Çok heyecan verici gerçekten. Detroit Become Human yeni videolar geldi. O bence asıl efsane, o gizli geliyor.
Yani ilk defa herhalde hani böyle RPG oynanan denir ya, işte bilmem şu kadar farklı son olacak, şu kadar seçenek, ama genelde bir iki seçenekten sonra aynı yere bağlanır. Burada bir olayı gösteriyor, en sonunda bir uzaklaşıyor. Şunları seçseydin şöyle olacaktı, bunları seçseydin böyle, ve hala ondan sonra da seçenekler devam ediyor. Hani herhalde birkaç sefer oynayıp birkaç sefer bitirmek, farklı seçenekleri seçerek oynamak ve uzun oynanış süreleri vaat edecek güzel bir oyun olacak gibi duruyor.
E3 herhalde en kötü geçiren firmanın Nintendo'ydu. Ama orada da Super Mario Odyssey'i gördük. 30 dakikalık bir oyun içi videoyu da yayınlandı.
Ki başka tanıtım videoları da gösterler. Yani açıkçası orayı seven ayrı bir kitle var.
Evet, ama
Türkiye'de de çok fazla olmadığı için konsolayla, hiç olmadığı için.
Super Mario zaten bence hep eğlenceli.
Yani. Üzerine görsellik anlamında da biraz yeni şeyler eklemişler, güzel olmuş.
Bir de oynanış olarak bir yenilik eklemişler. Bu sefer şapkamız da bir ayrı bir canlı gibi. O şapkayı neye fırlatsak, ağaca fırlatsak ağacı kontrol ediyoruz. Dinozora fırlatsak onu kontrol ediyoruz. Yine farklı platform öğeleriyle birlikte, yeniliklerle birlikte güzel bir oyun olacaktır. Kesinlikle hani eğlenceye, aileye yönelik. Arkadaşlarla bir yerde oturup 3-4 kişide birisi Princess Peach'i, birisi Mario'yu, biri Luigi'yi kontrol ederek de çok güzel oyun, yani anları çıkacaktır.
Bu arada Atari'nin tekrar Atari Box isminde bir konsola konsol pazarına döneceği filan hani haberleri
ve
çıktı.
Ve PC tabanlı olacağı söyleniyor.
Ya ben çok şans vermiyorum ya. Yani.
Atari ismini taşıyan. Onu en son Commodore yaptı. Commodore markası altında yine PC ürettiler. Tabanlı. Yani. PC ürettiler.
Eski bu arada onu Commodore olarak firması yapmadı. Commodore ismini satın alan başka bir firma yaptı.
Evet. Atari'nin burada da yaptığı açıklama PC tabanlı bir şey yapacağız diyor. Dolayısıyla yani eskiden gelen o marka algısını kullanarak
ya o şey gibi,
gibi görünüyor daha
klasik ziyade. NES vardı ya, mini çıkarttılar sonra içine 30 tane oyunlu. Onun gibi bir şey yaparlar herhalde, Atari markası da özdeşleşmiş oyunların olduğu. Ama yeni bir şey çıkartırlar mı, hani bir rakip çıkartırlar mı, onu sanmıyorum.
Crytek de yine video yayınlayan firmalar arasındaydı.
Hunt Showdown'u daha önce de konuşmuştuk. Bu sefer etkileyici de bir video geldi. Zaten Crytek'in, yani CryEngine'den dolayı bir şey var ama oyuna baktığın zaman böyle iki kişi co-op olarak ilerlediğin ve zombilere karşı mücadele verdiğin, görsel anlamda etkileyici ama içerik olarak ne sunduğunu çok bilemediğimiz bir oyun yine. Aslında E3'ün geneline baktığım zaman hep her oyuna aşağı yukarı aynı yorumu yapıyorum ama hep güzel görseller, heyecanlandırıcı videolar ama içeriğinde ne olduğunu çok fazla bilemediğimiz oyunlardan ibaretti. Hunt Showdown da onlardan bir tanesi.
Ben bir Ace Combat hayranı olarak 6'da hayal kırıklığı yaşamıştım. 7 de bana hayal kırıklığı yaşatacak gibi duruyor.
Benim çok uzak olduğum bir alan ama.
Ben Ace Combat'ı çok severdim ama ne 6'da aradığımı buldum ne de 7'de yayınlanan videolarda aradığımı buldum. Video yayınlandı diye bir başlık vardı, onu görünce böyle bir söyleyeyim dedim.
Ya biraz böyle benim yakın ona benzer oynadığım oyunlardan hani Havix'le biraz kıyaslayabilirim. Onun biraz daha detaylandırılmış gibi bir şey gözüktü. Görsel anlamda yine başarılı bir oyun ama hani işte ne sunacak?
Bu arada az önce söyleyecektim de.
Ve ne destek olacak, o da kontrolcü desteği.
Geç kalmadan söyleyeyim. CryEngine'de Vulkan desteği ekliyorlarmış.
Ha, önemli konulardan bir tanesi.
O tarafta da CryEngine tabanlı oyunlarda Vulkan uyumlu ekran kartlarıyla belki daha iyi performans da göreceğiz.
Bu arada hani Vulkan uyumlu derken AMD'de avantaj vardı ama Nvidia'da son sürücülerle beraber Vulkan'ı baya bir toparladılar. İyi destek geldi. Cities Skylines son haberimiz. O da PlayStation 4'e geliyor. Nasıl bir oynanış sunar bilmiyorum.
Şimdi Xbox One'da falan da vardı. Hani oradan oynayanlar aslında bir şey söylerse onlardan belki.
Ben oynamadım hani Xbox'ta. Şimdi PlayStation 4 ile beraber gündemde. Hatta ben sen söyleyene kadar Xbox One'da olduğunu bilmiyordum mesela.
Ben de haberde okuyana kadar unutmuştum öyle
ben
bir durum olduğunu.
Ben PC'de oynadım. O devri kapattım Cities Skylines.
Ya, bu tarz oyunlar böyle
çok oynadım Çok keyifli oynadım.
Çok etkileyici bir oyundu da. Bu tarz oyunlar daha çok hep klavye mouse ikilisiyle hızlı bir şekilde oynanabildiği için hani o hissiyatı alamayacağımı düşünüyorum Gamepad'den. Zor olacak.
Ben de düşünüyorum ama oynayan arkadaşlar varsa söylerler tabii. Burada ikisi birin sonuna geldik. Bayağı da uzun oldu değil mi?
Ya bayağıdır da yapmadı. İki haftadır galiba ikisi biri yoktu.
Saat olmuş mudur?
İşte haberleri aldık. Bir şeyler yaptık orada. Gözüküyor.
Olmuştur.
Evet arkadaşlar, umarım sıkıcı olmamıştır. Çünkü olabildiğince değinelim istedik her konuya. Hızlı hızlı. Bazı haberleri de hızlı geçtik ister istemez.
Evet. Kompleks'i
geride bıraktık. Aynen. Bir sürü şey geride geçtik. Apple'ı mesela hiç konuşmadık. Artık onu da konuşmayalım dedik.
Bayağı konuştuk onu zaten.
Evet yani. Benim yokluğumda konuşunca işte ben de şimdi şeyle bir sıkıntı olmaya başladı. Ortak bir hafıza yürütemiyoruz programda. Neden? Çünkü ayrı ayrı oluyoruz. Ortak akıl gitmiyor. Ben şimdi konuşmadık diyorum. Erdi diyor ki senin yokluğunda biz konuştuk zaten onu filan.
Hayır, genel olarak zaten evet. Çok konuşulan bir şey olduğu için insanların yakinen üzerinde bilgisayar bozukları konular onlar.
Evet. İnşallah iyi bayram geçirirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz.
Olsun,
İyi tatiller diyoruz sizlere. Biz buralarda bir süre olmayacağız bayram tatili vesilesiyle. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.